Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Sevgili dinleyenler, değerli seyirciler, hem Radyo Gold'de hem de ortak yayında YouTube'da yeniden karşınızdayız. Yine bir Perşembe günü saat 12 ile 14 arası 3 Büyükler programında Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber 2 saat boyunca tüm gündemi, manşetleri, yaşanılanları burada konuşacağız, masaya yatıracağız, tartışacağız ve sizlere aktaracağız. Arkadaşlar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
Hoş
geçen
bulduk.
Hafta yoktun.
Evet, geçen hafta
Ümraniye'deydi.
Evet, Ümraniye Nevzat Demir Tesisi'nde.
Yemek yaramamış ama ya. Kaybettiniz maçı.
Evet, yemek yaramadı. Yani Beşiktaş enteresan, çok kopuk oynadı. Biraz bence Santos'un hataları vardı. Çok oynadı.
Mesela?
Çok oynadı takımda. Yani şöyle oynadı.
Hapsetmesi.
Şimdi Semih sol kanada attı, baktı olmadı. Şimdi Kaan Aya'nın kucağında
Semih hiç yoktu ya.
Hiç yoktu.
Hani sen şimdi yayından önce dedin ki Galatasaray 10 kişiyle kazandı.
Hiç yoktu.
Beşiktaş yoktu dedin.
Beşiktaş 10 kişi oynadı.
Aynen, Semih de hiç yoktu ya.
Semih içeri kat etmesi lazımdı. Kat etmedi. 10 kişi oynadı takım. O anda hoca hemen devreye girip hemen 45'te oyundan alıp Semih'i hemen oraya Cenk'i koyup forvete Muleka yatması lazımdı. Benim şahsi fikrim. 55-60'tan sonra da Gezal'ı falan alabilirdi yine. Gezal falan oynamadı. Ama o kadar çok sistemi değiştirdi ki mesela orta sahada daha doğrusu sağ tarafta uçuyordu Raşit'sa. Beşiktaş'ın en iyisiydi. Hmm. Galatasaray'ın sol kesinlikle tarafını Hallaç Pamuk yaptı ilk yarım saat falan. İkinci yarı Raşit'sa'yı sağ içe koydu. Sağ tarafa Gezal'ı koydu. Mesela Raşit'sa'yı yerinden oynattı ya, Raşit'sa da kötü oynamaya başladı. Bir de 4-1-4-1'e döndü. Orta sahayı Galatasaray'a tamamıyla verdi. Kerem Demirbay, Mertens, Torreira zaten iyi oynuyorlardı. İkinci yarı tamamıyla abi, oyuna hakim oldular.
Maçtan sonra bir istatistiği paylaştılar. Kerem Demirbay %95.4 pas isabetiyle oynamış. Tabii,
müthiş oynadı. Ya.
Geri kalan sahadaki 20 oyuncu %85 bandına yaklaşamamış abi.
Tabii, mükemmel oynadı.
Maçın oyuncusu ya.
Tabii, bir de ikinci yarıda orta sahada boşaltıp rakibe verdiğin anda Galatasaray 3 kişiyle maçı kazandı.
Doğru.
Biraz Kaan Ayan, biraz Barış Alper. Yani
Kerem Demirbay.
Kerem Demirbay, Torreira, Mertens. Üçüyle maçı kazandı Galatasaray. Evet. Yani Galatasaray iyi mi oynadı, iyi oynamadı. Zaten bana diyorlar ki abi nasıldı maç? Ben şey dedim, bence iyi olan kazanmadı. Daha kötü olan kaybetti dedim.
O da olabilir ya da şöyle de olabilir. Galatasaray orta saha ve savunma kurgusunda hiç açık vermedi. Doğru oyun, düşük tempo.
Evet, doğru.
Yani ikinci dakikada golü buldu. Pozisyon vermeden maçı kazandı. Tek evet. Pozisyon var benim aklımda kalan. Gezdal'ın şutu, onu da Muslera kurtardı.
Evet, tek pozisyon vardı. Beşiktaş böyle çok aman aman top oynamadı. Özellikle son 20 dakika Beşiktaş pozisyona giremedi zaten. Ama şeyden dolayı işte Santos'un böyle abuk subuk sistemde saçmalaması, bazı oyuncuları farklı farklı yerlerde oynatması, sistemi değiştirmesi, 4-1-4-1'e dönmesi biraz da panikledi Santos. Orta sahada rakibe verdi. Yani istenilen keyifli bir derbi olmadı. İşte beklediğim gibi geçmedi.
Evet. Ama bence planları tabii ikinci dakikadaki gol bozdu ya.
Bozdu, doğru. İlk golü Beşiktaş bulsaydı daha farklı bir maç olabilirdi. Çünkü o havayı gazıyla alacaktı.
Ya Beşiktaş'ın gücü ve nefesi yetmedi bence ya. Başka açıklaması yok yani. Ya hedef maçın, ya bütün sezona anlam yüklediğin karşılaşma. Ama yapamadın yani.
Belki.
Galatasaray yani iyi de oynamadı dediğin.
Oynamadı canım. Şimdi Musati Amartey Muçi yaptı. Ben Muçi'yi beğendim. Musati bazı anlarda top kaybetti. Ama zaman zaman iyi, zaman zaman kötüydü. Yine kritik anahtar paslar verdi. Belki Amartey'in yerine Getson olsaydı biraz daha başka ve farklı
tabii
olabilirdi.
Ve Galatasaray'a yani Galatasaray maçlarında ayrı oynuyor Getson.
Ayrı oynuyor.
Rize'deyken
Raşit'sa da ayrı oynadı mesela.
Tabii, tabii.
Ben Raşit'sa'yı çok beğendim.
En iyisiydi ya.
Muçi ile Raşit'sa takımın en iyisiydi. Muçi de iyi oynadı bence. Ama hoca sistemi bir değiştirdi. Bütün oyuncuların, iyi oynayanların da performansı düştü.
Peki şimdi daha erken belki bu soruyu sormak için ama yani Türkiye Kupası'nı kazanamazsa sence Fernando Santos'a devam eder mi Beşiktaş yönetimi?
Ya Türkiye burası etmeyebilir ama bence etmeli. Etmeli abi. Yani bu takım Santos'un takımı değil. bu oyuncular onun değil, bu takımla sezon başı devre arası kampı geçirmedi, daha ligi tanıyor, Beşiktaş'ı tanıyor. Daha şimdi bir maçta, üç maçta, beş maçta bunlar olacak şeyler değil. Ha, Türkiye'de maalesef hocaları getiriyoruz ve yolluyoruz. Bence benim böyle bir aman aman bir beklentim var mı hocadan? Yok. Ama göndermek de doğru olmaz. Yani yeni sezonda hocanın istediği 2-3 tane takviye yaparsın. Zaten Santos'un şöyle bir artısı var Ali Naci. Gidiyorsun Musaati'ye teklif yapıyorsun. Fenerbahçe alamamış. Gidiyorsun teklif yapıyorsun, alıyorsun. Niye? Çünkü Santos var abi hocam. Şimdi Santos olduğu için istediğin oyuncuyu getirebilirsin.
Alamamış demeyelim. 3-8'de istediler. Aynı rakamı vermek istemedi Fenerbahçe. Onu söyleyeyim yani.
Çünkü futbolcunun istediği.
Ama oyuncu hayır demiş diyorlar abi.
Oyuncu hayır demedi.
Oyuncu yani... Türkiye'ye gelmek istememiş abi sezon başı.
Sezon başında tabii orada
tam, kendi tam sonuçta o zaman gelmek istemedi. Devresi geldi.
Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır.
Alır. Hayır söyleyeyim, doğru, daha yüksek bedel istedi ama.
Abi şöyle, yani şöyle adam
bonservisini verirsen o oyuncuyu bir şekilde ikna edersin.
Adam tamam Türkiye'ye gelmek istememiş abi. Santos'ta şimdi atıyorum Zico ile gittiğin zaman oyuncular geliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum abi. Niye bozuyorsun beni ya?
Bozuyor meselesi değil.
Yani haklısın da bana ya.
Hayır şunu söyleyeceğim. Sen o rakamları vermesen gelir mi Ali Mustafa'yı? Gelmez. Yani Braga'nın istediği bonservis bedelini verdin, sonuçta geldi. Kaç verdin Galatasaray?
Önce ama satış opsiyonu. Abi bir şey soracağım. Önce satış opsiyonunda kiralık geldi. 10 gün sonra devreye sokup parayı verip aldılar. Yani önce
sezon sonunda opsiyon.
Ya tamam abi diye. Sonuçta adam gelmek istemese, ben gitmek istemiyorum dese gitmem abi, gitmez abi.
Beşiktaş aldı abi kısaca.
Tamam aldı Santos.
Peki, devam edelim.
Yani Santos'la daha rahat alıyorsun, onu anlatmaya çalışıyorum.
Tabii. Teknik adamın çok büyük artısı
var. Sezon sonu Beşiktaş şimdi iki tane doğru takviye yaptı. Şimdi Musaati'ye sağlıyorlar ama bence iyi oyuncu. İşte iki ay Braga'da sakattı, daha fizik olarak hazır değil. Bence iyi oyuncu abi. Muçi de iyi oyuncu.
Tabii ki.
Beşiktaş sezon sonu Musaati ve Muçi gibi belki onlardan bir tık daha iyi, bir seviye daha iyi, 2-3 tane daha oyuncu alırsa bu takım şampiyonla oynar abi.
Çok iddialı bir yorum bence. Aa, bu takımın hadi Al Musrati'yi koydun önümüzdeki yıl, tamam, takımla. Muçi'yi koydun.
Bir şey söyleyeceğim.
Semih'i takımda tutman lazım ki senin kendi idarecin dedi ki Semih'i tutamayacağız ya, galiba tamam. Diye abi, bir Semih, hayal kırıklığı yaratan.
Semih'in skora çok büyük katkıları var.
Artı bir de şey var. Yerli kalitesini de yükseltmesi lazım. Işte.
Tabii canım.
Yani o da söylemedi. Cenk'le Salih'i bir şekilde belli bir rakama getirin, ikna ettin. Kafalarındaki soru işaretini giderdin, tuttun. İyi yedek oldular. Öyle düşün. İyi yedek oldular. Semih'i tuttun. Zaman zaman ilk 11, zaman zaman yedek. Sol kanada bir tane müthiş bir oyuncu attın. Sol tarafa. Kerem Aktürkoğlu seviyesinde. Ya da...
Tamam. Yok ama...
Var bulursun.
Yabancı bulman lazım.
Yabancı alacaksın abi zaten.
Mehmet Mercan var.
Ha, neyse. Sol tarafa attın abi. Sol tamam. Kanada. Sol öne diyorum. Sol öne.
Tamam.
İyi bir sağ bek aldın. İyi bir sağ bek.
Devam abi.
Tamam, iyi bir stoper aldın.
Oo, kaç
tamam,
oldu?
Abi 3 oldu da. Bir de sol bek aldın. 4 oldu abi. Hadi bir de santrafor söyleyeyim 5 olsun.
Ha ya.
Tam 5 tane transferle bu takım şampiyon oynar abi.
5
transfer.
Ben buna rağmen optimist olduğunu
düşünüyorum. Yok yok şöyle. Diğer oyuncuları da şey yapar.
Kulübe.
Abi şimdi zaten diğer oyuncular kulübe oluyor bu sefer. İlk 11'de olan 3-4 oyuncu
kulübe. Kim var ki abi? Mesela Salih var, Cenk var. Tamam.
Tam Salih Cenk var.
Abi senin takımın zaten yarısını yollaman lazım. Onur Bulut, Tayyip Talha.
Onlar yedek
Umut
olacak.
Meraş.
Umut Meraş zaten abi, yedek de olmaz.
Bunlar kusura bakma.
İşte Masu Aku yedek olacak.
Beşiktaş'ta falan forma giyebilecek
sağ bek alırsan
değil
Onur yedek olacak. Sol bek alırsan Masu Aku yedek olacak. Yedekler de oluyor. Bu arada Masu Aku'yu ben çok beğeniyorum da Barış Alper'in karşısında var ya sağdan silindi yalnız ha.
Çok güçlü abi Barış Alper.
Barış Alper baya Masu Aku'yu sağdan sildi.
Farklı oyuncu. Paylaşım çok tartışıldı.
Paylaşımlar bence...
Galatasaray'ın paylaşımı.
Biraz ayıp oldu. Ayıp oldu.
Ben konuşmuyorum.
Ayıp oldu. Biraz ayıp oldu.
Şöyle anlatayım. Sebebini anlatayım size.
Birinci zaten ben bir paylaşım yaptım.
Konuştum ben de biraz garipsedim ama konuştum. Hani kısasa kısas kültürü biraz burada etkili olmuş. Sebep şu, Raşitsa yok anlatacağım şimdi. Raşitsa'nın transfer açıklamasında Beşiktaş
Hasan Atatürk
FETÖ göndermesi yapıyor Galatasaray'a. Galatasaray bununla alakalı suç duyurusunda bulunuyor. Ondan sonracıma bildiğin hukuki yollara başvuruyor.
Galatasaray bu arada zaten sürekli hukuki yollara başvuruyor.
Ondan bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi birisi bana böyle bir ithamda bulunsa umursamam ki abi. Yaran mı var ki koçun?
Olur mu abi? Beşiktaş kulübü.
Ben hayatta böyle bir şey yapmam
alakası abi. Alakası yok abi. Beşiktaş kulübü bunu yapan.
Ama Ahmet Nuşe bir döneminde yapmış.
Üfürükten biri yapsa atıyorum sosyal medyada başvurmazsın. Aradan ama senin ezeli rakibin ebedi dostun dediğin kulüp bunu yapıyorsa başvurursun abi.
Ama şimdi Hasan Arat ve şimdi ben şey yapmak istemiyorum
abi. Dur sadece
abi.
Bu değil.
Beşiktaş'a savunan gibi olmak istemiyorum.
Ya bir dakika dur bir dakika bir bitireyim ondan sonra devam edin. Bir Raşitse olayı, iki aydır Galatasaray'ın her maçında Beşiktaş taraftarının küfür etmesi ve yönetimin buna engellemek için hiçbir adım atmaması. Üç, Ali Sami Yen'e küfür edilmesi ve hakkı yeten pankartını açıyorsun Beşiktaş kulübünün kurucusu. Ali Sami Yen'e küfre izin veriyorsun ve Konyaspor maçında da edilmiş. Artı statta defalarca ben maçı stüdyodan izledim gitmedim yayınım vardı. Şinan Ay şarkısı çalınmış Galatasaray'a küfür ettirilmek için ve aynı zamanda da Fenerbahçe kulübüyle Beşiktaş'ın son dönemde Hasan Arat başkan olduktan sonra arasındaki dostluk, yakın ilişki, Sayın Ali Koç'un oğlunun maçı locada izlemesi, Fenerbahçeli bir yönetici ismini bilmiyorum, Fenerbahçeli bir yönetici maçı tribünde izlemesi. Bunların hepsini alt alta koyunca Galatasaray
şöyle
böyle bir ya, şöyle paylaşım yapma.
Ya, şimdi bak şey bıraksınlar abi. Bence de bari.
Ne gibi?
Yani, şimdi, Yıldırım ona bakarsan Yıldırım Demirören zamanında da biliyorsun kupayı alıp götürdüler Galatasaray'la Yıldırım Demirören zamanında da hani o, çok o zaman yakınlardı. Biliyorsun,
Ali Koç'un
nasıl yakındı abi?
Ali Koç'un o
Melo elini sıkmadı Demirören'e protesto etti Galatasaray taraftarı abi yapma.
Lig şampiyonu siz olun kupa şampiyonu biz olan söylemleri vardı. Yani o yüzden
şey çok saçma olmuş. Yani. Ali Koç'un oğlunun maçı izlemesi falan. Onlar muhtemelen onlar şimdi Galatasaray demişti ki biz böyle bir hata yaptık kardeşim. Çünkü bayağı da paylaşımdan
zaten
sonra
zaten ilk paylaşımı da siliyorlar biliyorsun. İlk paylaşım daha şey aslında.
Ya aynen öyle. Sonra Hasan Arat yönetimi diyorlar ki biz sizi burada karşıladık. Bizim ilişkilerimiz gayet iyiyiz, mutluyuz, böyleyiz. Niye böyle gerek var falan böyle bir çıkışıyorlar falan. Sonra işte halledeceğiz, yapacağız falan diğer paylaşımı da işte yapamıyoruz falan filan diyorlar.
Yok diğer neyse. Yöneticiler sonra açıklama yapmıyor.
Neyse velhasıl kelam abi.
Bence yanlış.
Yanlış. Sonra tabii şey bahane arayınca Ali Koç'un oğlunu sıkıştırmışlar.
Var Ali Koç'un oğlu son
Hayır mevzu yani, niye? Yani. Niye Koç grubu işte Beşiktaş'a sponsor oldu. İki tane futbolcu alındı falan mesela. Ya abi. Kardeşim yani şimdi baktığın zaman yani bu şeyler ona bakarsan da yine Koç ailesinin çok önemli bir ismi. Galatasaray'ın önde gelen isimlerinden bir tanesi.
Kim? İnan Kıraç'tan mı?
İnan Kıraç'tan başlıyor. Öyle diyorsun.
Galatasaray Eğitim Vakfı.
Ya tamam o fark etmiyor. Galatasaray camiasının önde gelen isimlerden bir tanesi değil mi?
Ya her evet. Seçim
çok uzun süredir pasif İnan Kıraç.
Ama tamam. Pasif önceden de aktifti.
Yani Sayın Ali Koç gibi, Sayın Rahmi Koç gibi aktif değil. Camialarına destek veriyor.
Onlar koçun sahibi abi.
Adam yani ne yapsın ya, yani adam spor birisi Beşiktaş'ı tutuyor. Beşiktaş'a destek veriyor ve Rahmi Koç Sayın Rahmi Koç yıllardır veriyor. Yani sadece bu Hasan Arat döneminde
35 yıldır veriyor adam.
Ya tabii ki bunu yani, tartışmaya gerek yok.
Yani yıllardır veriyor.
Son dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında ya, çok ciddi bir dostluk
bir şey
ve yakınlaşma var.
Yani şey söyleyeyim sana.
Konuşmayalım bak, bence hiç ya. Ya buna bahaneler anlatmayın Allah aşkına.
Aynı paylaşımı Beşiktaş yapmış olsaydı ayıp derdim abi.
Evet.
Ben derim abi. Beni tanıyorsunuz ben bak, derim abi.
Şey
bak Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı değil abi. Ben derim
ben
kardeşim.
Ayıbında doğrusunda değilim zaten. Ben Galatasaray'ın niye bu paylaşımı yaptığını anlattım.
Bence ayıp etmişler abi. Bence olmamış, şık olmamış, etik
keşke,
olmamış.
Abi Ali Sami Yen'e küfür ederken ayıp değil.
Abi
dur deseydin abi.
Küfür doğru değil. Ama maalesef
geçtin mi önünü?
Her statta bunlar yapılıyor maalesef ve maalesef.
Valla yani, ben her statta Ali Sami'ne küfür edildiğini duymadım.
Ya maalesef.
Beşiktaş yaptı yıllardır da yapıyor.
Süleyman Seba'yı da Fenerbahçe türbünlerinden yapılıyor maalesef ve maalesef. Ayıp bunlar olmaması lazım doğru. Ama sen yangına körükle gitmeyeceksin.
Yani.
Sen kurumsalsın kardeşim. Sen başkan ve yönetim düzeyinde bunları yapmaman lazım. Senin insanlara Öncü olman lazım.
Yani taraftar
örnek olman lazım abi. Lazım. Evet abi, bu kadar basit. Yani şimdi Türkiye liginde, Türkiye'de maalesef Cenk Tosun'un pozisyonu gibi pozisyonda penaltı çalıyorlar. Türkiye liginde
çok
penaltı.
Iyi, çok iyi attı abi.
Bak yani. Türkiye liginde
akrobasi var içinde.
Türkiye liginde penaltı Cenk ama bence penaltı değil. Abi bak
niye penaltıydı bence var. Uzaktan yakından herhalde ama Cenk çok iyi penaltı almaya bak, çalıştı.
Bence
niye... kendini atıyor abart ama çekme tamam, var.
Ay var ama benim için penaltı için yeterli değil abi. Geçen hafta Galatasaray maçında nasıl ayağı ufak bir darbe vardı da penaltı çaldılar, bence penaltı yok. Nasıl Fenerbahçe maçında ele değdi, penaltı yok. Bu maçta da Cenk'in o ufak çekmesi penaltı değil
i̇şte,
abi.
İşte standart
değil kardeşim.
Yok. İşte standart. Barış Alperen.
Standart yok, doğru.
İşte konu hafif dokunma çekmeyle penaltı veriyorsan ona da vereceksin o zaman. Standart.
Ha, onu dersen Beşiktaşlar'da onu derse standart haklılar. Yok, standart net. Yok. Standart ona yok. Çalıyorsun, bana ne çalmıyorsun diyorlarsa haklılar. Ya. Türkiye liginde bunlar çalınıyor. Ama kardeşim İngiltere'de bunlar çalınmıyor. İtalya'da çalınmıyor
bak,
abi.
Standart olmayan pozisyonu söyleyeyim mesela. Tamam standart olmadı. Mesela Beşiktaş'ta oyuncuya koleydi değil mi? Kırmızı kart verildi.
Standart. Bence sarı kart.
Sarı kart. Çok sarı ağır kırmızı kart. Ama mesela bir önceki hafta Torreira'ya kırmızı kart vermedi adam resmen bastı.
Mesela o da sarı kart.
Orada hayır. O da orada basıyor.
Hayır. Şimdi futbolu oynayanlar benim ne demek istediğimi bilirler. Torreira orada oyuncuyu görmüyor. Torreira topa arkada kalıyor oyuncu.
Ama direkt basıyor ayağını.
Abi bilin istemeden görüyor, basıyor. Görüyor abi hayır alakası yok. Görüyor alakası ya. Yok abi. Sarı kart.
Tamam sakin ol.
Sarı kart. Bak abi ben burada taraf tutmuyorum abi. Ne görüyorsam evet, onu söylüyorum. Ben futbol oynuyorum çünkü
katılırım
abi. Oynadığım için ne görüyorsam onu söylüyorum. Torreira da orada rakibi görmüyor. Slow okutursan kırmızı gibi gözükür. Normal okutacaksın, normal oynayacaksın. Torreira rakibi görmüyor. Arkasına kalmış. Topa hamle yapıyor. Topa hamle yaparken ayağını basayım derken rakibinin baldırına geliyor.
Peki foul verdi mi hakem o pozisyonu? Vermedi.
Sarı vermedi. Bence sarı kart abi.
Yani en azından sarı kart versin yani. Yani o maçta da oynamayacak yani. Onu söylüyorum yani. Yani standart yok kararlarda. Ama yani Galatasaray'ın paylaşımını da yani şey diyeyim ya, bence bahane bulmuşlar söyleyeyim sana yani bahane olarak nitelendirebilirim yani o söyleme. Yok küfür oldu da Ali Koç'ta işte Hasanlar arasında yakınlaşma var o yüzden bunlara bu açıklamayı yaptık söyleme bence çok inandırıcı değil yani onu söyleyeyim net bir şekilde.
Evet.
Yani çok etik değil ama.
Bugüne geçelim bence.
Evet, Fenerbahçe bugün Avrupa Kupası.
Takımın okunuşunu söyler misin İrfan 25?
Vallahi nedir? Ben söyleyemem sen
söyle. Ben de bilmiyorum. Ben de ya, yanlış bir şey gaf yapmak Julia, istemiyoruz.
Sen Union Saint diyelim ya oradan bir tane o sosyeti.
Bir daha söyle ben.
Union Saint Julius mu?
Julius.
Union Saint Julius.
Abi çok
Julius.
Tehlikeli maç. Bak sen Julius.
Vay bak aksanla geldi bak oradan. Fransız aksanıyla geldi.
Arkadan
Julius.
Julius, evet.
Ne olur bu çok adını zor. Söyleyemediğimiz takıma falan başlayalım.
Bence çok zor bir maç. Bak, şöyle bence Belçika zor. Ekibi favori yani.
Çok söyleyeyim çok zor öyle bir maç. Bak söyleyeyim çok zor bir
baksana
maç.
Baksana abi adamların istatistiği
Belçika liginin lideri.
8 puanla öndeler.
Liverpool'u yenmiş. Daha Eintracht Frankfurt'u yenmiş.
Frankfurt'u da Almanya'da deplasmanda yeni ya.
Deplasmanda yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ama burada tabii önemli oyuncular yok. McAllister savunmadaki oyuncusu oynamayacak. Yani eksik nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Leysen stoper, Rodriguez forvet, McAllister stoper ve üçlü savunma oynayan bir ekip. Yani 3-5-2 dizisiyle
bu saydığın adamlar direkt 11 oyuncu.
En önemlisi McAllister çünkü üçlü savunmanın en hızlı stoperi oydu. Fenerbahçe'ye karşı oynaması muhtemel 3 stoper var. Burgess, Machida ve Saikes diye söyleyebiliriz yani.
Peki
bunların hepsinin özelliği uzun boylar. 1.96. En kısası 1.90. Burgess'in işte 1.96 boyu. Yani bu oyuncular aslında hava toplarında geçit vermiyor ama ağır oyuncu. Yani ağırlar biraz daha. McAllister oyuncu arasında en hızlı oyunculardan bir tanesiydi. Onu oynamaması Fenerbahçe adına avantaj. Burada eğer Jake oynarsa topu yerden oynaması Fenerbahçe'nin.
Şimdi onu soracaktım.
Ya da Başuay oynadığı zaman da Başuay çünkü araya daha hızlı bir Jake'e göre daha hızlı. Dolayısıyla ben Başuay'ın oynamasını bekliyorum. Yani ileride de işte hızlı oyuncu savunma arkasına atılan toplarla Fenerbahçe tehlike yaratabilir. Ama diğer taraftan baktığımızda da onların çok mesela Nilsson var İngiliz forvet. O da boyu 1.97. Yani duran toplarda oldukça etkili bir oyuncu ve Amura Cezayirli oyuncu oldukça hızlı etkili dribbling özelliği olan bir isim. Dolayısıyla bu oyunlarda baktığınız zaman hem Amura'nın oldukça skora etkisi çok fazla ve Fenerbahçe'nin ideale yakın bir 11'de sahaya çıkacağını söyleyebilirim.
Onu soracaktım. Şimdi İsmail Hoca normalde hem çok... Avrupa Ligi'nde hem Türkiye Kupası'nda geniş rotasyonlar yapan bir teknik adamdı. Kaleden başla forvete kadar. Şans bulamayan oyuncular oynuyordu. Şimdi Cekos'u, Şimanski'si, Fred'i, bu kez Livakovic'i oynar mı sence?
Bu kez ideale yakın bir 11 olacak. Nasıl bir 11 bekliyorum ben? Kalede Livakovic, sağ bekte Osayi, sol bekte Ferdi, stoper merkezde Çağlar Cuku. Orta sahada ben Fred'in yine de yani belki ilk 11 oynama ihtimali var ama yani riske girmeyip yine yedekte başladı sonradan oyuna dahil olma ihtimalinin de olduğunu söyleyebilirim. O bölgede İsmail, Mert Hakan, Şimanski, ortalanın sağında Cengiz, solunda Tadiç, ileride ise Başuay'ı muhtemel 11'ini bekliyorum. Zeko'dan daha çok. Çünkü savunma arkasına atılan toplarda Başuay'ın daha etkili olabileceğini söyleyebilirim. Çünkü Zeko biraz daha işte daha fazla oyuna gelip pas oyununu oynayan ve zaman zaman işte geçiş hücumlarında Fenerbahçe'de pas merkezi oluşan bir forvet. Ama ben Başuay'ı bekliyorum.
Önde Dzeko ile daha çok daha iyi top tutmaz mı?
Daha iyi top tutar ama dediğim gibi şimdi bu oyuncular özellikle baktığınız zaman yani Belçika ekibinin savunmasına biraz ağır bir savunma. Savunma arkasına atılan toplarda o savunma arkasına toplarda zaaf veriyor. Aslında en belki de Fenerbahçe'nin bundan yararlanabileceği tek noktalardan bir tanesi. O yüzden başlayayım ben ilk 11 oynayacağını bekliyorum. Ben de kendi ülkesinde yani kendi ülkesinde de daha farklı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Dün de basın toplantısında da çıktı. Benim beklentim başlayan ilk 11 oynaması. Bir de Dzeko'yu hafta içi oynanan hafta sonu oynanan lig maçında 90 dakika oynattı. Başlayan hiç süre vermedi. Şimdi Dzeko'da Pendik Spor maçını bu maçtan hemen ardından Perşembe, Pazar günü yine Pendik Spor'la karşılaşacak. Dolayısıyla üst üste maçını 37 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani fiziksel ve mental anlamda yıprandığını düşünürsek bence Başuay ile başlayıp daha sonra Dzeko'yu oyuna alma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Tabi burada Nilsson'un çok önemli. Şimdi 1.97 boyu var. O yüzden de teknik heyet, teknik direktör İsmail Kaptan tehlikeli bölgelerden duran toplar yani gereksiz foul yapılmaması konusunda oyuncularını uyardı. Duran toplarda da oldukça etkili bir isim. İleride baskı yapıldığı zaman işte tıpkı mesela Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında Onoçu Fenerbahçe'yi çok sıkıntıya sokmuştu. Trabzonspor Fenerbahçe ileride baskı yapmıştı. Trabzonspor uzun toplarla Onoçu'ya çıkarmıştı ve dönen ikinci topları alarak Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi yenmişti ve oldukça da etkili bir performans ortaya koymuştu. Şimdi bu yani Belçika ekibi de hemen hemen aynı oyun anlayışıyla çıkıyor. Tam geçiş hücumları çok iyi yapıyor ama baskıda mesela baskı gördüğü zaman baskıyla oynadığı zaman uzun toplarla Nilsson'a çıkartıyor ve dönen topları alarak rakip kalede tehlike oluşturabiliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin çok dikkat etmesi gereken bir rakip. Çok zorlu bir rakip. Yine kurada Fenerbahçe şansı diyelim buna. En güçlü rakibi çekti. Şu anda en formda ekip. Yani en güçlü demiyorum ama en formda ekibi çekti. Şimdi onlar da bir sistem takımı. Şimdi baktığınız zaman oyuncular çok önemli oyuncuları alıyorlar. İşte yüksek bonservis bedeli satıyorlar. Yerine başka bir oyuncu buluyorlar. Ama aynı düzende devam eden bir takım. Bir sistem takımı. Fenerbahçe'nin çok yani oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmaması gerekiyor. Oyun disiplininden biraz koparsa bu sefer tabii bunu karşısında sonuçlar ağır olur diye
düşünüyorum. Şeyde zorlanıyorlar abi bizim takımlar. Biraz tempo yaptığı zaman
abi mesela Sparta Prag, Kopenhag.
Tabii şimdi da düşün en iyi örnek onlar abi. Biz koşu mesafelerinde topun oyunda kaldığı sürelerde o dinamizm vesaire onlarda çok gerideyiz. Bak ne kadar iyi takım kurarsan kur, ne kadar iyi oyuncular alırsan al, biz bu lig kalitesiyle Avrupa'da kupa falan alamayız. Hani diyorlar ya biz şunu alırız, biz işte en büyük favoriyiz. Mümkün değil abi. Mümkün değil ya. Gelir böyle hiç beklemediğin bir takım seni üçlük yapar gider ki Sparta Prag yaptı. 4 tane attı abi. 50 milyon euroluk Sparta Prag, 210 milyon euroluk Galatasaray'a 4 attı. Ha burada Galatasaray'ın yanlışları olabilir. Okan Hoca'nın olabilir. Transferlerde yanlışları olabilir. Sağ bek, sol bek alınamadı vesaire falan ama o turu geçse Galatasaray bir sonraki turda takılırdı. Niye? Abi bizim ligimiz hakikaten Yani 43-45 dakikalar falan, 48 dakikalar topun oyunda kalma süreleri. Şampiyonlar Ligi'nde 58 dakikaymış galiba bu rakam.
Bir de sen, bizde her ikili mücadeleyi neredeyse
o da var, ona da geliyorum.
Çünkü şimdi Prag dediğin rakip ikili mücadele sert, yani o ülkelerin takımları daha sert mücadeleci bir takım üyeti. İkili mücadelelere, sert ikili mücadelelere giriyorlar. Bizde her şeye foul çalıyorlar.
Mesela yani. Zaha örneği işte Sparta Prag maçı. Yenilen 3. gole bakıyorsun. Evet. İkili mücadele omuz omuzla.
Tabii.
Orada ayağını koydu. Foul kalçasını koydu. Burada ne olur? Vardan döner, faul evet, olurdu. Evet.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, Radyo Gol'de ve ortak yayın YouTube'da Üç Büyükler programında Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la birlikte yeniden birlikteyiz. 12'de başladı yayınımız ve 35 dakika geçti. En son Fenerbahçe'yi konuşuyorduk, Avrupa Kupalarında neler yapabilir onu değerlendiriyorduk, Dzeko'yu değerlendiriyorduk. Dzeko ile alakalı, evet yaşı var ama gerçekten geçen bir edit yapmışlar, hayran oldum. Adam her yere koşu atıyor, her yere giriyor, her yerde ciddi servisler yapıyor, top indiriyor. Bir futbol aklı Fenerbahçe için sahada. Yani bazen öne doğru çıkıyor, arkasına adamlar kaçırabiliyor. Biraz daha genç olsa, keşke biraz daha genç gelebilseydi, Türkiye'de çok daha iyi işler
yapıp... İki sene önce almak istedi Fenerbahçe.
İşte o zaman
dönüştü ama ondan sonra tabii başka internete imza attı.
Abi adam zaten.
Yani 2 sene önce gelmiş olsaydı çok daha farklı olurdu herhalde.
Fenerbahçe imza atmadan zaten 15 yıl önce adam Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı abi.
Tabii.
Yani hatta şunu söylüyor görüşme esnasında, Sayın Başkan Ali Koç bizzat görüşüyor Dzeko'yla. Yani hedeflerini anlatıyor, Fenerbahçe'nin bu sezonki hedeflerini anlatıyor ve net bir şekilde şunu söylüyor. Sadece diyor bana güvenerek bir takım şampiyon olunmaz diyor. O takımı da görmek istiyor. Yani iddialı bir takım kurulacağını söz verildikten sonra, şampiyonluk hedefi işte, hedefleri yüksek bir takım kurulacağını söz verildikten sonra Fenerbahçe'ye imza atıyor. Yani Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyor. Yani oyuncu o kadar da bence profesyonel. Senin de bahsettiğin gibi bu ısrar haritasına bakıyorsun. 37 yaşında olmasına rağmen her yerde.
Her yerde.
Yani özellikle rakip hücum noktasında her yerde olduğunu görüyoruz. Yani bir de hücum başlangıçlarında yer alıyor. Oyun kurulumuna yardımcı oluyor. Orta sahada oyun kurulumu yapıyor. Yani o bölgede rakip yarı sahada neredeyse sahada basmadık, yer bırakmadığını görüyoruz. Aynı zamanda yani sahaya karakterini de koyuyor. Oyun zekasıyla da öne çıkan bir isim. Ceza sahasında pasları bekleyip, yani pasları ortada bekleyip bir gol atmak yerine sahada basmadık, yer bırakmadığını görüyoruz Dzeko'nun. Takım arkadaşları için alan açıyor. Onları pozisyona sokuyor. Hatay Spor maçında da sol kanatta gol pasını veren isimdi ve o sayı Samuel'e aldı, at dercesine bir pas verdi. Şimdi Tadiç de çok önemli.
Mesela Dzeko Beşiktaş'ta olsaydı Semih var ya, iki kat daha fazla gol atardı, biliyor musun? Dzeko sayesinde.
Yani çift forvet oynadığını düşünürsen aslında Dzeko zaten tüm takımda çift forvet oynuyor aslında. Fenerbahçe'de az tek forvet oynuyor ama çift forvet oynadığı zaman yanındaki oyuncu da bence çok daha rahat eder. Yani ona da pozisyon hazırlar. Daha fazla gol pozisyonuna da girer. Ve bence bu pozisyonda zaten Fenerbahçe'nin şu anda da en golcü ismi konumunda bulunuyor. En golcü ismi. Tadiç'e bakıyorsunuz mesela. Tadiç de çok profesyonel bir isim. Şimdi son 5 sezonunda hem gol anlamında hem de asist anlamında takımlarına çok önemli katkı sağlamış. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Fenerbahçe'de şimdi çift rakamlı asist sayısına ulaştı. Hem gol hem asist sayısına. Ama şimdi geçen ben onunla ilgili...
Kaç gol kaç asist var Tadiç'e?
Yanılmıyorsam 12 asist olması lazım ama bir dakika bakayım. Yalnız onunla ilgili ben geçen bir haber yaptım. Yani tekrar yani görüntüleyecektim. 19 tane asisti de boş, yani 19 tane gol pası da boşa gitmiş, yani harcanmış yani, ama net gol olabilecek pozisyonlar bunlar. Yani Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları ya kaleciyle karşı karşıya kaçırmış ya gol atamamış. Mesela benzer pozisyonda Tadiç Ankara Gücü maçında şimdi aynı ortayı yine Cengiz'e yaptı. Cengiz maçın ilk dakikalarında kaçırdı. Yine Hatay Spor'da bu kez aynı ortayı yaptı. Bu gol oldu. Şu anda 12 gol 11 asisti var.
İyi gayet.
Yani
iyi
şöyle söyleyeyim, 12 gol 11 asisti
23
var.
23 gol.
Aslında normalde dediğim gibi 19 tane de gol pasını harcamış.
Ama bayağı penaltı da attı değil mi? Penaltı golü attı.
Penaltı golü var. Penaltı golü var ama şöyle söyleyeyim. Gol anlamı değil. Asist anlamında 19 tane gollük pasını
çok iyi.
Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları harcamış. Yani bu 19 pasın 9'u olsa şu anda 20 asiste çıkmıştı zaten.
Tabii.
Yani aslında Fenerbahçe birçok mesela hücum başlangıcında bakıyorsun Hatay Spor maçında tamam Ceko pası verenecek şey gol pasını verenecek o asist ona yazılıyor ama hücum başlangıcında o pası o noktaya Ceko'ya atan da Tadic. Yani tüm hücum başlangıçlarında da var aslında. Çok da profesyonel. İki oyuncu da Fenerbahçe için çok büyük avantaj. Böyle önemli yıldızlar zaman zaman ego kapris yaparlar. Ama Fenerbahçe'de bunları görmüyoruz. Ve teknik direktör İsmail Kartal'ın bence en büyük avantajı böyle iki tane karakterli önemli yıldız isime sahip olması. Lider oyuncuya sahip olması. Zaman zaman işte teknik heyetinde sıkıştığı noktalarda takım arkadaşlarıyla toplantılar yapıp onları hedefe odaklanma konusunda konuşmalar yaptığını biliyoruz. Hatta Samsun Spor beraberliğinin ardından Ceko takımı topluyor. Konuşma yapıyor takıma. Yani burada aslında teknik heyetin bile şeyi yok. Yani teknik heyetin haberi dışında bütün takım toplanıyor ve Ceko konuşma yapıyor. Herkesin kendisine gelmesi noktasında bu beraberliğin işte henüz yani beraberlikte tamamen yarıştan kopulmadığını halen yarış içerisinde yer alınması gerektiğini konusunda konuşmalar yaptığını görüyoruz. Yani çok önemli bir iki karakter transfer etmiş Fenerbahçe. İki lider oyuncu transfer etmiş. Şimdi bu dediğim gibi böyle oyuncular zaman zaman sıkıntı da yaratabiliyorlar. Ama şu ana kadar dediğim gibi Fenerbahçe'de onlar o sorumluluğu almış durumdalar.
Ya tabii Ceko çok önemli takımlarda önemli bir figür olmuş. Çok büyük profesyonel. Çok böyle sadece artısı olur, eksisi olmaz.
Ya bir akıl transfer etmiş aslında evet. Fenerbahçe. Yani onu söyleyeyim. Bu oyuncudan mesela bir sonraki süreçte de futbolu bıraktıktan sonra da Fenerbahçe'nin yararlanması gerekir diye.
Aynı acı bir tane takım kuruyorsun. Paran var, iş adamısın. Bir takım satın aldın. Takım yapıyorsun. 30 yaşındaki Ceko'yu mu alırsın, 30 yaşındaki Icardi'yi mi alırsın? Sen orada düşün. Sen böyle, ben sana sezon, sağladım şeyi.
Geçen sezonki performans.
30 yaşından bahsediyorum. 30 yaşındaki Ceko'yu mu alırsın, 30 yaşındaki Icardi'yi mi alırsın? Şimdi
abi şöyle söyleyeyim. Ceko'yu ya 4 ya 5 sene önce Galatasaray istemişti. Roma'da oynuyordu. Bir problem yaşamıştı galiba. İstedi zaten Galatasaray da alamamıştı o dönem. Roma vermedi. Oyuncuyu ikna edemedi. Getiremedi. Ya Ceko çok büyük karakter ya. Ama Icardi de çok büyük bir futbolcu.
Şimdi şöyle Icardi
ama tabii 7 sene önceki Ceko
değil mi?
Yani tabii. City'deydi yanlış hatırlamıyorsam.
Şimdi Ceko'yu aldığın zaman problem yaşamazsın abi. Icardi'de özel hayat, özel yaşantı sürekli bir şey olursun tamam istim üstünde olursun ama ne olacak oynayacak mı şimdi tamam oyuncu fit olursa fiziksel olarak iyi olursa kendisini sahaya verirse zaten önemli golcü abi biliyoruz yani ama mesela bakıyorum Beşiktaş maçı basın tribünü izliyorum abi Gazi 10 kişi oynuyor tamam Semih sağda yoktu Kaan Ayan sağdan sildi Semih'i Beşiktaş 10 kişi oynadı Galatasaray'da 10 kişi oynadı abi hiçbir şey yapmıyor
evet.
Necip'in terlemeden bitirdiği maç abi. Terlemedi ya Necip Uysal.
Kardı kötüydü.
Abi terlemedi diyorum Necip ya. Bak
kötüydü.
Belki de Necip'e soralım kardeşim. Sen Balotelli ile oynadın. İşte Icardi ile oynadın. En kolay mark ettin oyuncu kim diye sorayım. Belki Icardi diyebilir abi. Çok kolay mark etti.
Doğru. Ya Icardi kötü ve fazla kilosu da var. Yani
var bayağı.
Derbide de ortaya çıktı. Hala göbek var yani Icardi.
Var. Ve inanılır gibi değil ya. Yani milyonlarca euro para kazanıyorsunuz kardeşim. Ben aynaya baktığı zaman biraz göbekli görüyorum kendim psikolojim bozuluyor bu abi. Halısa vallahi diyorum abi ben para kazanmıyorum bu işten yani. Ya inanılır gibi değil yani. Sen ne diyorsun İrfan'cığım?
Ben Ceko'yu transfer ederdim yani 30 yaşındaki Ceko'yu her zaman takıma daha fazla katkı sağlardı yani onu söyleyeyim. Yani lider bir oyuncu. Yani şimdi 37 yaşında şimdi bakıyorsun Tadic 35 yaşında. Fenerbahçe'de yani şimdi bunu söyleyeyim şey yapmıyorum da 30 şimdi iki oyuncu sakatlık yaşamamış Fenerbahçe'de neredeyse tüm oyuncular Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Baktığınızda birçok oyuncusundan her maç öncesinde Fenerbahçe ya 4 eksik ya 5 eksik bazen 6 7 8'e doğru gitti bu olay. Sakatlık nedeniyle oyuncuların yaranlaması. Ceko ve Tadic bu anlamda takımın yani şu ana kadar hiçbir sakatlık yaşamadı ama çünkü bu oyuncular profesyonel yaşantılarına çok dikkat ediyorlar. Antrenman sonraları zaten birlikte antrenman sahasına geliyorlar. Aynı aracı kullanıyorlar. Ben Cengiz'e röportaj yaptığında da gördüm. Birlikte geldiler yani. Dışarıda da birlikte zaman geçiriyorlar. Ve antrenman öncesi ve sonrası da sakatlık önleyici program yapıyorlar. Program gerçekleştiriyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Tadic'in mesela özel bir antrenörü var. Bu antrenör, şimdi ismini unuttum ama Luka Modric'in de aynı zamanda antrenörü. Luka Modric'in de fiziksel antrenörü. Ya bu antrenörle birlikte çalışıyor. Düşün yani 35 yaşındaki oyuncu istese ne olur buraya geçti. Buraya biliyorsun belli bir yaşın üzerindeki oyuncular, yani artık futbolun sonuna geldim, çok da fazla dikkat almaz. Ama bu oyuncu halen fiziksel antrenmanda çok dikkat ediyor, kendine çok iyi bakıyor, beslenmesine çok dikkat ediyor, uyku düzenine çok dikkat ediyor. Bu anlamda da aslında takım içerisindeki genç oyuncular için iki idol, yani iki örnek isim, Dzeko ve Tadic. Zaten oyuncuların da saygılarını kazanmış durumda.
Szymański bence sezon evet iyi başladı, iyi goller attı ama oyunsal anlamda beklentinin altında kaldı. Benim şahsi fikrim.
Son maçta, son 9 maç herhalde yanılmıyorsam, 9 maçta gol skoru anlamında takıma katkısı yok.
Oyunsal anlamda da yok, skorsal
şöyle
anlamda da yok.
Şöyle söyleyeyim, orada tabii şu var. Oyuncu
sadece Flet'e bağlama
yok,
abi.
Yok, Flet'le değil. Devre arasında oyuncuya çok ciddi transfer teklifleri geldi. Hı-hı. Halen de transfer teklifleri var. Hatta bugünkü maçta Napoli'nin gözlemcilerinin Szymańskiyi o maçta izleyecekler. Hatay Spor maçında da Napoli'nin gözlemcileri izledi Szymańskiyi. Dolayısıyla yani oyuncuya devrasında teklifler geldi. Fenerbahçe izin vermedi. Yani şampiyonluk mücadelesinde olduğu için en önemli oyunculardan bir tanesi bırakmak istemedi. Biraz tabii bu gelen transfer teklifleri de oyuncunun kafasını karıştırdığını ve performansını olumsuz etkilediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii Fred'in organizasyonu var. Artı verilen görev nedeniyle de biraz şey var. Çünkü Szymański'ye teknik yet biraz daha özellikle orta sahadaki eksiklerde defansif görev de veriyor ve Szymański'nin aslında etkili olduğu bölge cezası çevresinde topla buluşması lazım ama bir bakıyorsunuz Szymański rakip kovalarken işte orta sahada dedi ki savunmaya kadar katkı veren bir Szymański.
Ya İlfan şöyle bir şey var. Savunma yönde kurarsan abi, oyunu 30 metreye sıkıştırırsan adam da kovalamazsın. Alanı da daraltırsın. Fazla da koşmamış olursun. Bunu yapması lazım büyük takımların abi. Yani oyun boyunu uzatmayacaksın. Mesela Galatasaray'da da mesela o oluyor. Şimdi izliyorum Bayern Münih, Manchester United maçlarını falan. Tamam, iyi oynadığı maçlar var. Abi alıyor vuru rakip savunma gidiyor. Barış Alper'le Kerem alıyor vuru. Ya kardeşim al biraz sete çevir oyunu ki oyun boyunu biraz kısalt. Yani bu sefer kaptırdığın zaman düşen topa, ikinci toplarda ne oluyor? Topu alayım diye canın çıkıyor. Bu sefer defans oyuncularıyla santraforların arası 60-70 metre oluyor. Oyun boyu uzadı mı geçmiş. Orta sahaların perti çıkıyor abi. Adamlar ondan sonra defansif de ofansif de normal katkılarda bulunamıyorlar.
İşte Szymański'nin zaten bu kadar etkisi olması en büyük nedenlerden bir tanesi. O etkili olduğu noktadan uzaklaşması.
Tabii stoperlerde tabii kurnaz abi. Aman çok öne çıkmayayım, çok yakalanmayayım. Beni arkada falan bulurlarsa işte arkada 30-40 metre alan bulurlarsa, arkaya top atarlarsa, kevgire döndürürler zihniyetiyle. Kim Minjen'de yoksa ne oluyor abi? Ondan sonra önde kurmuyorlar savunmayı. Abi büyük takımlar savunmayı önde kurur abi. Kuracaksın abi, oyunu sıkıştıracaksın, rakibi daraltacaksın. Ondan sonra işi bitireceksin abi. Mesela Fenerbahçe bugün Avrupa Kupalarında Union diyorum abi. Diğer ismi biraz
sen Jiluva dedi.
Jiluva. Yani adamlar biraz tempo yapıyor. Biraz böyle şey yapıyor abi. Koşu mesafeleri fazla oluyor falan filan. Hakemlerde her şeyi çalmıyor. Abi geliyor adam üçlük dörtlük tamam. Yapıyor seni ya. İnanılır gibi değil.
Zor 90 dakika Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. Yani adamlar
Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe bu konuda tecrübeli yani. Fenerbahçe'de her pozisyonda hakem faul çalmıyor. Yani. Fenerbahçe'de
penaltı çalıyor.
Penaltı da çalıyor.
Ya çok güzel ya.
Şöyle söyleyeyim sana. Fenerbahçe'nin son oynadığı maçlar.
Allah ya. Ya en son konuşacak kişi bence sensin. Sonra da benim.
Fenerbahçe'nin son oynadığı maçlara bakacaksın. Tamam mı? Fenerbahçe'nin rakipleri kaç faul yapmış Fenerbahçe'ye? Ona bakacaksın yani. Abi son maçta 16-17 faullerle tamamlıyor. Yani son oynanan maçta dahi bak, son oynanan maçta dahi rakibi Fenerbahçe'den daha fazla faul yapmasına rağmen yani daha Fenerbahçe daha fazla sarı kart gördü yani, öyle de söyleyeyim yani. Bak penaltı diyor ya.
Serdar Dursun'la bir gün böyle off the record böyle sohbet et, bir kahve iç bir yerde. De ki sen Karagümrük'e gittin de ya da Umut Nayır'la konuş. Hmm. Sen de Pendik'e gittin de. Ya sana şimdi ilk yarıda ya da geçen sene çalınan da şimdi burada çalınıyor mu diye sor. Ya da sen de Emre Kılınç'a sor. Ya da Emrak Baba'ya. Hepsi söyleyecek zaten abi. Söyle tabii abi. Ya hiç unutmam abi.
Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin hangi penaltısını tartışabilirsin ki ben?
Sondan başla.
Tamam.
Son el penaltısı.
Penaltı.
Tam Osvaldo dedi çok olarak.
Ciku penaltı değil.
Ciku nerede penaltı?
Ne maçıydı? Ya,
tamam, Ciku penaltıyı zaten söylemedi. Ciku penaltı olduğunu zaten onu söyledi. Penaltı değil dedik ona.
Ama şunu söyleyeyim. 2'de 2 zaten.
2. Hayır.
Son 2 maç Kadıköy. İki penaltı.
Peki verilmeyen penaltıdan aynı maç içerisinde. Abi, bak orada da var ya, çok iyi ayarladı federasyonda, onu söyleyeyim. Hazır gelmişken söyleyeyim. Yani şimdi bunu söyleyince belki şey olacak ama yani belli şeylerin
Şu da haklı abi. Belli bize şeylerin... daha az kıyak yapılıyor diyor. Galatasaray'a daha fazla yapılıyor diyor. Bak haklısın İrfan'cığım.
Kıyak değil. Haklı olan neyse onu çalsın kardeşim. Sen Osterwolde'nin pozisyonunda bak, Osterwolde'nin pozisyonunda çağırmıyorsun var, tamam mı? Aynı pozisyon, Ferdi'nin pozisyonu var. Bir penaltı, onu da vermiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki son dakikada bir tane penaltı uyduruyorsun ve sonra bütün bütün konuşmalar bu şey üzerinden abi, dönüyor. Bak pozisyonda
hakem kararı. Ya Galatasaray son iki sezonda bütün derbilere damgasını vurmuş.
Bak
derbilerdeki oluşan puan durumu abi. Galatasaray 26 puan, Beşiktaş 12 puan, Fenerbahçe 12 puan. Galatasaray 26 puan, Beşiktaş 12 puan, Trabzonspor 12 puan, Fenerbahçe 8 puan. -7 averaj, Galatasaray artı 14 averaj. Neyi konuşuyorsun abi? Yani bu öldü bitti dediğimiz Beşiktaş dahi büyük maçlarda Fenerbahçe'den 4 puan daha fazla toplamış.
Tamam olabilir ama öyle maçlar var ki, mesela Anadolu maçları her zaman derbiyi kazan. Fenerbahçe'de yıllarca bütün maçlarda senin
abi, o istatistik. Galatasaray'dan derbilerde 18 puan fark atmış ya. Emre Belezoğlu'nu suçluyorlar. Emre Belezoğlu'nun açıklamasını gördün mü? Okudun mu? Ya demiş, beni suçluyorlar. İşte Galatasaray'dan geçen yıl 7 yedim. Sonraki rövanşta bir yedim. 8 gol yedim. Fenerbahçe'de demiş 2 maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi.
O zaman Emre'ye şunu soracaksın. Emre'ye diyeceksin ki bak, açıklama yaptım maçtan sonra Galatasaray'ın en etkili de Sergen Yalçın'ın açıklaması var. Ben dedi öyle düşünmüyorum dedi ve Sergen
orada,
Yalçın
orada Emre Belezoğlu kabahatli canım.
Antalya Spor maçında Antalya Spor'un ne kadar etkili olduğunu
bir şey gördük. Sonra, Emre Belezoğlu orada diyor ki benim gördüğüm en güçlü Galatasaray diyor. Kusura bakma da Emre Belezoğlu.
Katılmam ben.
Senin 2000'de UEFA Kupası'nı aldığı zaman senin yendiğin Arsenal var ya.
Tabii.
O Arsenal şu andaki Galatasaray'a 6 atar abi, bak 6. Bak yener demiyorum.
Bak
forvette Dennis Bergkamp.
Bak
bak dinle abi. Evet. Dennis Bergkamp, Thierry Henry ikilisi. Yedekler Wiltord, Davor Šuker, Nwankwo Kanu. Solda Overmars, orta sahada Patrick Vieira, Pötü. Adams, Madams falan inanılır gibi de. Ya şaka.
Kalede Simon.
Simon ya bak. Ya o takım var ya, roket ya. 3 sene domine etti İngiltere Premier Ligi'ne. Davos Şükar, Hırvatistan milli takımının birinci santaforu. Numak Vakonu, Nijerya milli takımının birinci santaforu. Hani o zaman dünyanın fenomen Ronaldo'dan sonra en büyük futbolcusu. Bergkamp, Hollanda'nın en iyi futbolcusu. Bana de ki dünyada atılan estetik gollerde sıralama yap, ilk üçe girer Bergkamp.
Bir de şunu söyleyeceğim, şimdi Galatasaray'ın genel şeyi özeldi bak. Şimdi Fenerbahçe diyelim ki penaltı kazandı ya, mesela Galatasaray Fenerbahçe penaltı veriyor. Şöyle bir özel. Fenerbahçe çok fazla penaltı çalınıyor veya çok fazla penaltı.
Kolay
değil. Kolay bir. Fazla penaltı veriyor. Ama bakıyorsun son haftalarda Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin daha fazla penaltı kullanmış. Hiç mesela yorum yapılıyor mu Galatasaray'a çok fazla penaltı veriyor?
Doğru, size daha az kıyak yapılıyor.
Ya daha az kıyak yapılıyor meselesi değil.
Hayır. Yani çünkü yani, ya.
Şunu söyleyeyim. Ya bu yorumlar genel olur. Ama mesela yıllardır bu böyledir, tamam mı? Yıllar önce de yapılırdı. Fatih Terim'in bir ifadesi vardı. İmparator olarak Galatasaray'ın imparatoru nitelendirdi. Fatih Terim için. Fatih Terim şey demişti. Biz ceza sahasına giriyoruz. Ondan dolayı bize penaltı çalıyorlar. Şimdi bakıyorsun istatistiklere. Rakip ceza sahasında en fazla topla oynayan kim? Fenerbahçe.
90,
dolayısıyla ve penaltı olması da çok normal yani.
90'larda.
Verilmeyen penaltıları da konuşalım. Bak,
90'larda çalınan penaltılar falan.
Konuşalım abi. Sen büyük maçı kazanamıyorsun. Ondan sonra abi, yok benim onun verilmedi. Bunun verilmedi.
Abi, önemli
8 puan toplamışsın abi derbilerde.
Anadolu takımlarını da kazanmak. Mesela Fenerbahçe şampiyonluğu kaybettiği senelerde Derbilerde çok iyiydi Fenerbahçe ama Anadolu işte çok saçma puanlar kaybediyor. Akhisar'a yenildi.
Abi yine derbi Giresun kazanamıyorsun Spor'a, ki.
Geçen sene bak.
Yine derbi kazanamıyorsun. Bak, tamam,
geçen
olay
sene,
orada.
Geçen sene sen diyorsun ya 6 puan kaybettin. Ya geçen sene Fenerbahçe Giresun Spor'u yense şey yapsa yani küme düşme altındaki puanlara kaybı 9 puan kaybetti küme düşme. Yani derbiyi kazandı diye şampiyon olmuyor takım.
Ben Galatasaray'ı ABD'ye benzetiyorum abi. Galatasaray'ın lobisi de sistemi de çok kuvvetli kardeşim. Galatasaray bak Galatasaray'ın sistemi de var. Şimdi senatörler yönetiyor ya Amerikan derin devleti senatörler Amerika'yı. Amerikan devlet başkanlığının bir şeyi yok. Mesela Galatasaray'da Ali Naci Küçük de başkan olsa Galatasaray şampiyon olabilir abi. Anladın mı? Ama Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın çok sistemleri yok. Onun için iyi başkanlar lazım.
Her zaman başarılı takım kıskanılır, böyle şeyler söylenir. Ben size kesinlikle katılmıyorum.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Özhan Can Aydın'a
Galatasaray bütün büyük maçları kazanıyor. Okan Buruk'la beraber.
Ben şundan bahsediyorum.
Ben şu anda konuşuyorum.
Abi Galatasaray zaten abi.
Bu sezon hak ettiği
son 10 senede 6 şampiyonluğu yok mu Galatasaray'ın?
Hı?
6 şampiyonluğu yok mu? Evet. Tamam bu büyük bir başarıdır zaten abi. Aynen. Alkışlanacak bir olaydır.
Orada yani bir başarısı var.
Bir tanesi, iki tanesi.
Abi boşver, senin başarın var mı?
Abi Avrupa'da başarı var.
Var mı abi başarı?
Fener'in UEFA'da.
Nerede var abi?
UEFA'da yarı final.
Kaçıncılık
oynamış,
abi?
Final oynamış grubundan.
Ayarlasın. Abi kimi ilgilendirir abi ya?
Abi bu çok önemli.
Tarih şampiyonları yazar hocam.
Vay tarih
şampiyonları. İkinci kimse konuşmaz.
Doğru ama işte ikinciyi kimse konuşmaz. İşte burada
adam Bayern'le Manchester'la oynuyor. Sen bugün Giroa'yla oynuyorsun. Fark bu. Ya fark bu abi. Çünkü Okan Buruk yarattı bu farkı.
Abi şampiyon olduğu için orada oynuyorsun.
Adam yani. Kulübesiz derbi kazandı bak, abi. Yedek oyuncusu olmadan bak, kazandı Beşiktaş maçını abi.
Galatasaray yöneticisi çıktı. Metin Öztürk, Sayın Metin Öztürk çıktı dedi ki son 10 Galatasaray'ın Avrupa'da kazandığı puanlar sayesinde Türk takımları dedi Avrupa'da mücadele ediyor. Ama yanlış istatistik vermişler yine her zamanki gibi.
Kendisine. Geçen hafta söyledim.
Aynı zamanda kendine yanlış istatistik vermişler. Çünkü bakıyorsun kim kazanmış abi son yıllarda Türk takımları olarak daha fazla puan anlamında. Fenerbahçe kazanmış. Beşiktaş kazanmış.
Bakmak lazım bence ona.
Bakmak lazım değil.
Beşiktaş'a katılırım ama Fenerbahçe 10 senedir Şampiyonlar Ligi'nde yok abi. Nasıl kazandırdı abi?
UEFA'da oynadın. Bir ve tane... Şampiyonlar Ligi'nde olmadığı dönemi de biliyorsun zaten. Kumpas döneminde zaten Fenerbahçe. Onun etkisini hissetti. Sayın Başkan Ali Koç döneminde işte bir dönem 6. oldu. Bir dönem 3. bitirdi. UEFA Avrupa'da sonrakilerinde zaten Şampiyonlar Ligi önelemesinde.
Avrupa herhalde. Kupalarında bence ligimizin seviyesi arttırmadığımız sürece hiçbirisi başarılı olamaz.
Geçen sene mesela Sevilla'yı yense Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde playoff'ta Sevilla gibi bir takım için. Sevilla UEFA Avrupa Ligi'ni aldı.
Bu sadece takımlarla transferlerle, tabii. hocalarla
komple
bir şey. Yani ligin seviyesiyle alakalı abi. Ben şunu anlatıyorum abi. Messi, Ronaldo'yu koysan hiçbir Türk takımı Avrupa'da kupa alamaz abi. Bu ligin seviyesiyle alakalı abi. Adam gelir ağzına basar.
Ya da kulübü getir, Guardiola'yı getir.
Abi dilin çıkar bak dilin. Dilin çıkar ya. Tempolu 3 tane 4 tane böyle
altyapıdan başlayıp ta oradan başlayın abi.
Abi ama, bizim ülkemizde her şeye ikili mücadele foul çalarsan olacak o çıkıyor.
O da var ya
sırf o da değil.
Sırf o da
sadece
değil.
Ufacık Avrupa'da, bir detay ya küçücük bir detay.
O %25 olayı ya. Olayın %25'i.
Değil bile bence abi.
Ya %25 yok o da
altyapıdan başlayacaksın doğru yönetim doğru tercih genç oyuncular antrenman performansları statlar zeminler hakemler
ama o da,
bir sürü şey sayarsın.
O da şöyle önemli bir etken %25 diyorum şöyle diyorum mesela gidiyorsun adam omuzu koydu aldı topu gol attı mesela Türkiye'de VAR'dan döner onu anlatmaya çalışıyorum. Hakemler takımlarımıza iyilik yapmıyor kötülük yapıyor tabii. Aslında her şeyi çalıyorlar ufacık şeylere müdahalelere.
Ya bizim ülkede 5 sene 6 sene dedim Aykut Kocaman ilk geldiği dönemlerde şeyden bahsediyordu Aykut Hoca koşu mesafelerinden bahsediyordum şu anda da bazı yorumcular var televizyonlarda çıkıp halen yorum yapıyorlar o zamanlar şöyle şey yapıyorlardı dalga geçiyorlardı o ifadeydi. Atletizmci mi olacak işte futbolcu ne gerek var
ama
işte.
Dünya ona evrildi
ama evrildi ama demek dünya ki o adam 5 sene 6 sene önce bunu söylemiş sen o zaman eleştiriyordun o hatta şu vardı şunu söylüyordu net bir şekilde ifadesini hatırlıyorum işte 120'nin kilometrenin üzerinde takım olarak seviyelerini koşarsak biz zaten bir oyuncu fazla oynamış gibi mücadele ederiz diye o yüzden her oyuncudan koşmasını istiyordu. Yani şimdi o zamanlar eleştiriyorlardı işte yıldız oyuncuyla arası bozuk bilmem ne işte atletizmci mi biz olacak takımımızda diye yorumlar yapılıyordu. Şimdi ama aynı yorumcular aynı yorumcular şu anda çıkıp şeyden bahsediyor. Koşu mesafesinden bahsediyor. O yüzden insanların biraz yani geçmişte ne yaptığını ne söylediklerini bir bakması lazım yani eleştirirken de.
Sen nasıl bir 90 dakika bekliyorsun Atakan Kurt?
Beraberlik Fenerbahçe için avantaj
olur. İyi sonuç olur. Çünkü adamlar Belçika Ligi'nde
liderler şu an.
13 maç iç saha maçı yapmışlar. 11 galibiyet, 2 beraberlik. Avrupa Ligi'nde de Liverpool'u yenmişler 2-1. Şu anda da liglerinde 8 puan önde, 68 puanla zirvedeler.
Playoff'a değil mi onlar liglerinde?
Liverpool'u eğer yenebilen bir takımsa...
Evet yenilirler.
Yani...
Frankfurt'u kendi sahasında yenilir.
Fenerbahçe'yi zor durumda bırakabilirler abi.
Evet.
Fenerbahçe biraz yaşlı ve temposuz kalabilir. İnşallah Fenerbahçe kaliteli oyuncularıyla sakin kalarak, doğru oynayarak maçı...
Bence iyi bölge ortası.
Ya zaten bir
Puertas
takımın
orada Puertas var. Yani gerçekten çok etkili. Yani hem asist hem gol anlamında çok katkı sağlamış takımına. O yüzden Fenerbahçe'nin o bölgede mücadeleci bir orta sahaya çıkması lazım. Yani orada bence Hatayspor maçındaki o Mert Hakan, İsmail Yüksek ikilisi daha fazla koşan, önlerinde belki Şimanski ya da Fred'i koyar mı? Bence Fred'i koyacağını düşünmüyorum. Çünkü Fred de sakattan yeni çıktı. İşte Bekao oynadı 85 dakika.
Tabii.
Kasta yırtık meydana geldi. Dolayısıyla
o ne kadar yıl?
10 gün.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, Üç Büyükler programında yeniden birlikteyiz. Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber. Evet, Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Hakemleri konuşuyorduk. İrfan, Galatasaray'a daha çok kıyak yapılıyor kardeşim. Bize niye daha az yapılıyor diyordu.
Ben kıyak yapmadım. Hakkani yemedi. Ne görüyorlar? Sonuç alsınlar kardeşim ya. Ne görüyorlar? Sonuç alsınlar.
Abi.
Ya bak, klasik aynı şeyler yapılıyor. Şimdi tamam mı? Şey maçında hep diyor işte el pozisyonda. İlk önce dediler ki el yok. Tamam mı? İşte bu şey falan. Sonra el olduğu ortaya çıktı. Sonra bunu kimse el olmadığını iddia edemedi, tamam mı şimdi? Tamam.
Bu şey Fenerbahçe penaltı kazandı.
Evet, penaltı.
Tabii el de penaltı değil ama.
Ama ilk önce ne dedi? El yok denildi, tabii, değil mi? Sonra bunun el olduğu ortaya çıktı.
Bir
sonra
de benim,
var karışmaz.
Bir de benim anlam veremediğim şu abi. Bak. Bakıyorum mesela eski hakemlere, eski işte
eski hakemlere demek ki Ali Pala abinin açıklamasını duydun mu?
Ona geliyorum şu anda. Mesela bakıyorum abi. Diyorlar ki işte kuralda 30 metreden gelen top elini sakınabilirsin be kardeşim. Top oynamadığın buradan belli. 30 metreden top geliyor da adamın hemen önünde 3 kişi topa sıçrıyor. Topa sıçradığı zaman vuracak zannedersin. Şaşırtır seni zaten. Bu kadar mı futbolla alakanız yok sizin ya? Bu kadar mı oynamadınız futbolcu psikolojisini bilmiyorsunuz? Topa hamle yapacaksın. Tam kendini hazırlıyorken önden 3 kişi sıçradığı zaman bir irkilirsin, bir şaşırırsın be. Anladın mı? O anda top düşer. El de açık değil. Böyle yapıyorsun. Abi bu nasıl penaltı olur ya? Siz abi futbolu falan yorumlamayın ya. Vallahi yorumlamayın abi.
Şöyle söyleyeyim. Verilen verilmeyen kartlar bile enteresan yani. O yüzden hani bir takıma verilen kartlar, verilmeyen kartlar. O yüzden hani bu şeyde hakemlerin inanılmaz kötüler ya. Zaten Ali Palabey'in açıklaması var. Ali Palabey'in açıklamasında da net bir şekilde ifade ediyor aslında. Nasıl müdahale edildiğini.
Orada Fatih Terim'in yarına kalır ama yanına kalmaz cümlesi inanılmaz bir cümle ya.
Kaç maç ceza almış Fatih Terim o şeyden sonra?
Yok şeyde söylemiş abi. Riva'da söylemiş o cümleyi. Böyle görmüş. Orada denk gelmişler. Ali demiş yarına kalır yanına kalmaz. Aynı cümleyi ya, İbrahim Toraman'ın milli takımda söylemişti. Çıkmak kolay girmek zor diye. Yani abi inanılmaz baskılar ya. Abi hakikaten enteresan işler.
Güzel ama sen verilmeyen kararların var kayıtlar neden açıklanmıyor? Aslında önemli olan verilmeyen kararların var kayıtların açıklanması. Yani şimdi adam var kayıtları açıklanıyor diye artık VAR'a da çağırmamaya başladılar önemli pozisyon.
Mesela Cenk'in pozisyonu orada abi. Niye VAR'da yok mesela?
Ali Balabey mesela şey diyor. O zaman diyor ülkede açıklanmadı.
Ya ne dedi mesela? VAR orada ne dedi? Orta hakem dedi. Mesela orta hakem de abartı.
Ya da VAR bir şey dedi mi?
Ha VAR bir şey dedi mi? Ya açıkla. Bir şey yani var demese de hakemin orada ne söylediğini açıkla abi.
Abi zaten ben burada hakemlere çok da fazla suç bulmuyorum. Çünkü futbol bilgileri bence zayıf. Hakemlerimizin futbolu çok iyi bildiklerini düşünmüyorum. Burada asıl sorun Türkiye Futbol Federasyonu abi. Yani hakemler şu anda herhangi bir şekilde güvenecekleri bir kuruma sahip değiller.
Mesela bu konuda
ortada kalmış durumdalar.
Baskı var üzerlerinde bir de Şansal
Konfederasyonu ile alakalı.
Şansal abinin de bir mesela bir açıklaması var. Ben federasyon bununla ilgili bir yalanlama yaptı ama yani Şansal abi de bununla ilgili açıklama yapacağını da söyledi daha sonra. Ne? Çok ciddi iddialar yani. Çok ciddi iddialar.
Şansal abi 6 tane hakemin maçlara verilmedi, VAR'a verilmediğini
söylüyor. VAR'a verilmediğini söylüyor ve daha sonra da şu var. Aynı zamanda işte Galatasaray'ın maçından sonraki şeyde terör estirdiği bir yöneticinin disiplin soruşturması açılmasını istedi. O kararı nasıl vermezsin diye disiplin soruşturması, hakem hakkında disiplin soruşturması istediğini söyledi. Ama tabii burada bununla ilgili federasyon bir açıklama yaptı. Ama Şansal abi de bu iddiaları herhalde yani kendisiyle ilgili şey demişti. Ben bununla ilgili daha sonra detaylı açıklama yapacağım.
Ali dedi. Bir şey söyleyeceğim. Hakemsin. Tamam mı? Maaş alıyorsun. Kredi çektin bankadan. Hem ev aldın hem araba aldın. Ödüyorsun abi. Tamam mı? Fenerbahçe ve Galatasaray aleyhine hata yaptın ya da aleyhine yapmadın, normali çaldın ama inanılmaz bir algı, lobi oluşturuldu, sana 3 maç ceza verildi. Antalya Spor, Adana Demir Spor aleyhine yaptın, hiçbir şey olmadı, ertesi hafta maç alıyorsun abi.
Tabii tabii.
Büyük takımın kaybetmesini ister misin abi, bilinçaltı?
İstemezsin abi.
İstemezsin abi, ben evimi ödüyorum, arabamı ödüyorum, kredi çekmişim abi, yani diyorum arkamda ya, duran yok, bana destek veren yok.
Bugünkü hakem probleminin asıl sebebi uzun yıllara dayanan yönetimlerle alakalı, Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı. Abi yıllardır biliyoruz, Fenerbahçe istemedi diye atanmayan hakemler, Galatasaray istemedi diye atanmayan hakemler. Bu adam ne yapacak abi? Atıyorum bir yıl maç alamadı, büyük takım maçı alamadı, ne yapacak abi? Verildi bir yıl sonra çekinerek çalacak abi düdüğünü. Zaten dayak yiyor, affediliyor herkes. Çıkıyor, tabii. Rahat rahat dolaşıyor. Kulüpler Birliği Başkanı kucaklıyor döven adamı. Ya sahipsizler abi hakemlerde. Tabii. Çok açık ve net, sahipsizler yani. Ben çok yani da hakemlere ihale bırakmıyorum yani.
Halil Umut Beder mesela diyelim. Halil Umut Beder meselesi.
Ve bunu buna maruz kalan da şu anda net bir şekilde Türkiye'nin en iyi faal hakemi şu anda
bence
abi.
Bence kötü hakem.
UEFA'nın da söylediği bu.
Bence kötü hakem. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Kötü hakem olduğunda.
İyi hakem söyle o zaman bana bir tane.
Hepsi kötü.
Abi.
Derbide mesela derbideki bak.
Hollywood
en
elit
hakemin abi. Bak, şey, derbideki bu vücut halini ben sana söyleyeyim. Cenk'in itiraz ettiği pozisyondaki tavrıyla tamam mı? Yani ona karşı tavrı. Tamam mı? Onu bak yüz ifadesi. Tamam mı? Ona itiraz ederken bilmem ne yaparken. Yani Ali Umut'a da hakem de yani o kadar futbolcuya diyaloğa girmesin yok. Çekilirsin kenara dersin ki tamam verirsen
abi
kaldı
zaten
verirsin.
Fırat Aydınus, Süreyya Çakır falan hakem kere hakemlermiş ya.
Yani Kerem'le Raşisa'nın ikili mücadelede Kerem'in Raşisa'ya faul yapıp Kerem'in lehine vermesi nasıl? Değil mi?
Ya şimdi diyorum kötü hakem.
İnanılmaz kötü
tabii. Hakem. Kötü hakem. Barış Alper Yılmaz.
Barış Alper Yılmaz.
Barış Alper Yılmaz.
Bak Barış Alper Yılmaz. Kötünün iyisi dersin. Barış, en iyi hakem abi şu.
Bak Barış Alper Yılmaz pozisyonu bile.
Yani onu o da bizim ayıbımız
hemen,
işte Türkiye'nin ayıbı.
Mesela abi. Ne yapıyor? Araya girdi mesela hakem. Hakemin araya girme gibi bir durumu söz konusu değil. Aynı hakem Osterwolde'nin Adana Demirspor maçında 3 futbolcu yaptı. Hiç araya girerken görmedim 1,5 metre önünde. Yani o yüzden bazı şeyler. Ben Ali Umut Beder'in
standart olmadığı için zaten eleştiriyorum.
Ben standart olmadığı için eleştiriyorum zaten.
Mesela Beşiktaşlar diyor ki kardeşim sen buna çaldın diyor. Cenk'in pozisyonu aynısına. Sen şu maçta çaldın diyor. Adam orada haklı. Çünkü Türkiye Ligi'nde bu pozisyona penaltı çalınıyor. Ama bana sorarsan ben bundan hiçbir zaman penaltı çalmam abi.
Hayır bak.
Çalmam kardeşim.
Vücut dili şey ya. Hayır futbolcuyla yani bir takım futbolcuyla konuşurken çok farklı bir hareket yapıyorsun. Diğeriyle konuşurken çok rahatsın yani. Diğer tehdit vari gibi konuşuyor böyle hani ikisinin şeyleri. O zaman çok şeyse çıkartsın Cenk'in o küfüründen sonraki yakında büyük ihtimalle duymuştur. O zaman çıkıp şey yaparsın. Verirsin yani. Kartı vermen lazım o zaman. Niye vermiyorsun?
Yalnız çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'ın şu anda Türkiye Kupası'nı alma ihtimali ve şansı var.
Evet çok güzel. Ona asılması lazım.
Trabzonspor'la Beşiktaş'ın şeyi şansı hemen hemen eşit. Diğer takımların biraz daha az. Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir tanesi ligi kupasız kapatacak. Beşiktaş kupayla kapatabilir abi. Şu kötü Beşiktaş. Öyle de bir enteresan bir durum var abi.
Olabilir ya. Ya iki tane kupa kapatacak ya işte Süper Kupa da var. Ya iki tane kupa alacak Fenerbahçe.
Yani Süper Kupa. Ama Süper Kupa olur. Geçen senenin değil mi? Geçen sene. Ha, yani bu sene.
Bir kupayı alacakmış olacak.
Geçen yani. Sene. Yani enteresan bir durum.
Ya zaten federasyonun her şeyi hata. Yani sezon başında yapman gereken kupayı Nisan ayında yapıyorsun.
Tabii canım. Bir de Urfa'da kendi işleri var. Evet. Falan öyle bir şeyler
çıktı. Panel fabrikası açtırdı.
Onun için mi aldı Urfa'ya maçı?
Vallahi bilmiyorum. Niyetini bilmiyorum yani. O ördek de, fabrika şeyi var. Yatırımı var.
Geçen hafta yazdığımız da onun için soruyorum.
Yatırımı var çünkü adamın yani. Oraya alması tesadüf.
Tartışma gibi oldu yani. Sayın Dursun, evet, Özbek de tepki gösterdi. VAR altyapısını kaldıracak bir stadyum değilmiş.
VAR olmayacak zaten. Yar otomatik ofsayt sistemi olmayacak.
Sen şaka yapıyorsun. Evet.
Ya gerçekten.
Yar otomatik ofsayt sistemi olmayacak. Niye? Çünkü o teknolojik yapıyı orada uygulayamıyoruz. Yapamıyoruz. Artı hala neşeyi var stadın.
Ya inanılmaz ya.
Hala bazı koltukların yenilenmesi gerektiği ifade ediyor. Ona kadar yetişti. Sanurfa valisi açıklama yaptı. O zamana kadar yetiştireceğiz dedi. Soyunma odasında bazı değişiklikler yapılması gerekiyormuş. İşte çevre düzenlemesi, stadın içerisinde de şeyler yapılacak. Yetiştireceklerdir herhalde yeni Nisan'da, değil mi? 7 Nisan'da yanılırsam.
Her yer.
Ya hatta bak şöyle söyleyeyim. Bir de öyle
nereden tutsan elinde kalıyor.
Öyle bir şey ki bak şimdi iki takım arasında büyük bir gerginlik var. Tamam, iki takım taraftar arasında, cami arasında gerginlik var. Yani bu da zaten karşılıklı iletişimlerde birbirlerine yapılan açıklamalar ortada. Ya, öyle ki iki arkadaş bir araya geldiği zaman, Galatasaray Fenerbahçe sohbeti yaptığın zaman onlar bile birbirlerine tahammül edemeyecek noktaya geliyorlar. Öyle bir gerginlik var şu anda toplumda. Sen bu maçı Şanlıurfa'ya veriyorsun. Tek havalimanı var. Tamam mı? Oraya 5-6
tek uçuş var.
5-6 uçuş belki ek sefer koyacaklar. Aynı uçakla gidip gelecekler bu insanlar. Konaklama diyelim ki orada Şanlıurfa'nın belli bir konaklama şeyi var. 30 bin taraftar gelecek.
Yani zaten otelle alakalı da sıkıntı olmuş.
Evet, oteller.
Galatasaray rezervasyon yapmış, sonra Fenerbahçe aynı otel yapmış, sonra araya birilerine sokmuşlar. Biz kalacağız falan. O da enteresan bir durum olmuş.
Şöyle söyleyeyim sana bak şimdi. Diyor mu? Bir de hayır, orada taraftarlar da beraber kalacak. Şimdi bir takım kupayı alacak. Diğer takım üzülecek ve aynı uçakla dönecekler. Yani nasıl sağlayacaksın?
Abi nereden baksan.
Bak nasıl sağlayacaksın? Bak
hakemlere en son suç buluyorum abi.
Bak nasıl sağlayacaksın?
Federasyon abi.
Bu şeyi nasıl sağlayacaksın? Mesela bu güvenliği nasıl sağlayacaksın? Birisi üzülecek, birisi uçakta şey yapacak diyecek.
Doğru söylüyorsun.
Şampiyonluk kutlaması yapacak. En doğal hakkı, sevinecek. Diğeri de ki sevinme diyecek. Ya al ondan sonra
Süleyman Seba da yok.
Al ondan sonra şey.
Rakibimiz etkilenir, sakın sevinmeyin diyecek.
Hayır bak, futbolcu anlamında söylüyor muyum? Taraftar aynı uçakla dönecek.
Tabii tabii. Sonunda.
Aynı uçakla dönecekler. Doğru. Şehir merkezinde şey yaptılar. Ya al Atletik Olimpiyata. Sağdan Galatasaray girsin, sol taraftan Beşiktaş girsin.
Ya ya da
Fenerbahçe girsin.
Büyük bir şehirde
olur. Ya Atletik Olimpiyat en
İzmir güzel olur. Bak, Ankara olur.
İzmir'de de yani ne o anlamda şey. Stat olmaz ya. Yani. Yap Atletik Olimpiyata, daha fazla seyirci. Sağdan dediğin gibi Galatasaray, sol taraftan Fenerbahçe girer. Taraftar birbirlerini görmeden çıkışta da aynı güvenliği sağlarsın. Çok rahat bir şekilde güvenliği sağlamış olurdu.
Gerçi onun piyasalığına hiçbir final verilmesin abi ben.
Ama hayır ya, şey anlamda Nisan ayında havalar iyi olacak.
Tabii ki.
Nisan ayında havalar iyi olacak.
Urfa'ya vermekten daha mantıklı.
Ay bak, Urfa'yı küçümsemek için söylemiyorum ama
ondan değil. Senin dediğin güvenlik açığı var mı Urfa'da oynandığında? Var. Teknik ve altyapı konusunda açık var mı? Var. Var olmayacak. Yarı otomatik sistemi olmayacak abi, böyle bir şey olabilir mi? Yarı otomatik sistemi olmayacak. Yani zaten stadın altyapı yeterli, beklenen seviyede, uygun olması gereken noktada değil. Dediğin gibi uçuş çok az. Konaklama yer imkanı.
Ve diyelim 25 bin mi? 30 bin civarında. 25 bin ya da 30 bin bir seyirci kapasite var. Şimdi çevre illerden gelecek olacaklar. İşte şehir merkezinde tamam güvenliği sağladı diyelim. Tamam,
şuraya bak. Emniyet güçlerimiz. İki takım gelecek rakip. İki büyük kulüp. Otel için bile tartışma çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Ya çünkü belli yani 5 yıldız otel sayısı belki çok azdır yani, veya o şeyi süreci sağlayacak.
Yazık abi.
Yani orada da yine sıkıntılar içerisinde. Umarım hani olaysız bir olay yani derbi kapanır ve herkes rahat bir şekilde evine dönebilir.
Evet. Al-Musati baba olmuş. Yusuf ismini vermişler.
Ülkesine gitmişler
hatırlatın.
İzin alıp ülkesine
dünyayı
gitmişler.
Dünyayı yenmiş. Tebrik ediyoruz. Allah kaderine güzel etsin inşallah. Ülkesine gitti. Yarın da gelecek. Muçi'yi nasıl buldunuz? Muçi.
Yani bence iyi oyuncu. Çok açık ve net ama
fiziksel yani, anlamda zayıf.
Aynen. Daha henüz %100 hazır olduğunu düşünmüyorum. Fakat yani iki oyuncuya galiba 22-23 milyon euro para yatırımı evet yaptı.
11-11 işte değil mi? 11, abi, 11-11.
Tanesi, iyi futbol, iyi takımla oynanır. Yani etrafını da açıkçası güçlendirdiğin zaman Muçi ve Al-Nusrati o zaman ortaya çıkar. Yoksa bu takımda Muçi değil, ne bileyim kim gelse, Rodri de gelse, Salah da gelse hiçbir şey olmaz abi bu takımda. Kusura bakmayın
Beşiktaş
yani.
Beşiktaş para kazanabilir. Muçi fiziksel yani gelişimini sürdürürse Beşiktaş'ta, yani o seviyeyi atlayarak devam ederse Bence Avrupa'nın üst düzey kulüplerine transfer olabilir. Ama fiziksel anlamda
o şekilde transfer yapabilmen için vitrinde olman lazım Beşiktaş olarak. Yani vitrinde Avrupa'da mücadele işte etmen lazım. Hayır yani Süper Lig'de Muçi 20 gol 10 asist yapsa da kolay kolay transfer yapamaz abi. Çünkü Beşiktaş çünkü 10-12 milyon euroya aldı. Bu parayı nasıl çıkarabilir abi? Ya Şampiyonlar Ligi ya Avrupa Ligi performansı.
Yaparsın ama şöyle söyleyeyim.
Yapabilir misin abi?
Şöyle çok üst düzey bonservis alamaz. Mesela bu ay transferi niye 31'e gitti? Ligde mücadele etseydi Şampiyonlar Ligi'nde oynadı 2 maç. Bayern Münih maçındaki 2 maç performansı nedeniyle 30 milyon euro verildi. Yani şimdi bu anlamda da işte nedir? Fenerbahçe'de mesela Elif Elmas gitti. Yani o zaman da şey değildi. 20 iyi, çok iyi rakamlara gitti. Belki Elif Elmas ya zaten Şampiyonlar Ligi oynamış olsaydı.
Hakkını vermek lazım. Oyuncu ihracatı konusunda en iyi kulüp Fenerbahçe.
Şimdi orada zaten Fenerbahçe'nin son dönemde oyuncuların yurt dışına transfer etmesi
en de iyi olduğu noktalardan biri Fenerbahçe'nin bence.
Gözlemciler yok çok daha iyi noktalar da var. Gözlemcilerin mesela yani Avrupa kulüplerinin dikkatini de Fenerbahçe'ye çevirdi. Fenerbahçe'de şu anda o satış kültürünün devam edeceğini söyleyelim. Gelecek sezonda o satış kültürü devam edecek Fenerbahçe'de. Yani şimdi Osayi Samuel'e ilgi var. Osterwolde belki hani Osterwolde şu anda yedek. Fenerbahçe ilk geldiği zaman çöp muamelesi yapıldı. Hani o bazıları için 6 milyon.
Ferdi yok. Var.
İşte Osterwolde ikili rakamlara teklifler gelme ihtimali yüksek sezon sonunda.
Kifane'de.
Ferdi var. Ferdi Kadıoğlu var. İşte Şimanski var. Yani bu 4-5 İsmail Yüksek var. Şu anda Fenerbahçe 5-6 tane oyuncuya net transfer teklifleri geliyor. Ama işte sezon sonu şampiyon olursa Fenerbahçe bu oyuncuları tutar kadrosunda. Şampiyon olmasa bazı oyuncular gider. Belki Ferdi Kadıoğlu'nun gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyelim.
Peki hangi senaryoda sence Ali Koç kalır?
Bence Ali Koç'un kalacağını düşünüyorum ben.
Şampiyon olamazsa kalmaz. Yani olamazsa kalmaz mı diyorsun sen şimdi? Her iki senaryoda kalamaz kalır dedin.
Ben her iki senaryoda kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.
Şampiyon olamazsa kalmazı geçtim. Kalamaz.
Kalamaz'a katılmaz.
Yok yok. Abi. Sayın Başkan Ali Koç eğer aday olursa, bak aday olsun seçim olursa her türlü her şekilde kongrede.
Aday olur mu?
Aday olursa Başkan Ali Koç aday olursa karşısına aday çıkmaz.
Ama aday da olmaz zaten.
Ben onu şunu söyleyeyim. Yüksek Divan Kurulu toplantısına bunu dile getirdiği zaman, tekrar dile getirdiği zaman bütün Yüksek Divan Kurulu üyeleri çevresini şey yapmıştı. Ve orada kulübün yani duayen isimlerle, kulübün ileri gelen isimlerle konuştuğumda şunu söyledi. Biz konuşacağız dedi. İkna etmeye çalışacağız. Kararını döndürmeye çalışacağız demişti. Çünkü Sayın Başkan Ali Koç da şimdi bu şekilde düşünüyor. Çünkü şöyle de düşünüyor. Ben olduğum sürece zaten o da kendisi de ifade etti. Fenerbahçe'ye zarar verdiğini düşünüyor ve ben olduğum sürece Fenerbahçe'nin şampiyonu yapılmayacak yönünde açıklaması var biliyorsun. Onu da işte Süper Kupa krizinden sonra yaşanan sürece atıp da bulunarak söylüyor. Bunun nedeniyle bence bu kararı aldığını düşünüyorum ama yani bir şampiyon olursa kararı gözden geçirir. Ben olmasa da Fenerbahçe'nin kalacağını düşünüyorum çünkü Sayın Başkan Ali Koç da kulübün mesela mali durumunu daha yönetilebilir düzeye getirmeden başkanlığı bırakacağını düşünmüyorum ben.
Şampiyon olsa bence kalır. Şampiyon olamazsa taraftar da döner abi. Yani zaten bayağı istim üstünde kırılgan bir yapıya sahip Fenerbahçe camiası. 9 senede şampiyon olamıyor. Ali Koç'un 5. senesi mi?
6.
6. senesi. 6. senesi.
5 değil mi abi?
2-3-3. Şey değil mi? 6 değil mi?
6. senesi şampiyon kupası yok değil mi daha?
Var.
Türkiye kupası var. Yani 6. senesi bir tane Türkiye kupası. Ha şu da var. Yaptığı yanlışlar var ama doğru işler de var. Mesela bu sene doğru işler yapmaya başladı.
Son 2 senedir aslında yapıyor. Doğru.
Çok kırılgan bir camia. Bir şampiyonluk alırsa yırtar. Çünkü camianın üzerinden o baskıyı alacak. Ondan sonra acayip ön açılır Fenerbahçe'nin.
Zaten Fenerbahçe bir sene şampiyon olsa üst üste 2-3 sene şampiyonluk yaşar.
En azından ilk 2'de bitirir. Yani hep zirveyi şey yapar. Sonuna kadar kovalar. Şampiyon olamazsa
da. O senin dediğin panik havasını zaten Saracoğlu'nda hissediyorsun. Stres ve panik
havası. Deplasmanla daha kolay oynuyor ve senin dediğin güzel bir laf vardı. Başakşehir maçı Kadıköy'de oynansa o golü atamaz dedi ya.
Ve sana çok uç bir şey söyleyeceğim.
Çünkü futbolcular protesto eder. Bak, Galatasaray bizde şey var. Özür dilerim sözü kesim. Saracoğlu'nda her ayağına topu alan futbolcu taraftar vur diye tesadüf yapıyor Fenerbahçe'de. O yüzden de futbolcu belki pas vermesi gereken noktada
yanlış oluyor.
Galatasaray stres yapmıyor ya. Sakin. Her maçta sakin. Çok akıllı oynuyor, doğru oynuyor. Fenerbahçe'de iç saha maçında hep şey be, panik ya hep sürekli. Ayaklar, evet. Eller ayaklar dolanıyor. Galatasaray'ın tek stres yapacağı, Fenerbahçe'nin tek stres yapmayacağı maç Galatasaray Rams stadında oynayacak. Galatasaray Beşiktaş, şey Galatasaray Fenerbahçe maçı. Bak bunu yazın. Kafa kafaya girerlerse, giderlerse ilk 20 dakika Galatasaray golü bulamazsa o maç Fenerbahçe'nin lehine döner.
Ya tabii oraya kalacak mı kalmayacak mı?
Bence o maçı hakemler olur. Bırakır o maçı. Sen rahat ol. Oraya kalacak gibi duruyor.
Kalacak mı diyorsun?
Yayıncı kuruluş da şey yapar o da ister
yani. Kalacak gibi duruyor abi. Yani orada belli ya abi zaten. Zaten
o süreci oraya kadar
sağ olsunlar. Şey çok böyle takımlar çok fahiş hata yapmazsa.
Son 10 maç işte ya. Son 10 maç kaldı.
Son maç. 2
puanlık avantaj var.
Yani ben çok puan kaybedeceklerini
düşünüyorum. Fenerbahçe'nin mesela fikstür bence Galatasaray'a döndü fikstür avantajı.
Doğru da ama ben
Fenerbahçe'nin o maçtan
Trabzonspor, önce 2 tane derbi var. Trabzonspor Beşiktaş maçı var. Ama ben sana söyleyeyim hem Trabzonspor hem Beşiktaş maçı. Kümede kalma mücadelesi veren takımlarla oynayacak maçtan daha zor olacağını düşünmüyorum ben. Yani aslında kümede kalma mücadelesi veren takımlarla karşı maçların daha zor olacağını düşünüyorum.
Fenerbahçe Trabzonspor'u deplasmanda bence yener abi.
Çünkü orada şey var. Onlar çoğu herhalde oynamayacak. Kırık vardı herhalde. Fenerbahçe maçına yetişmeme bence ihtimali yani. Söz konusu.
Trabzon'u ben son maçta izledim. Trabzonspor iyi takım değil abi.
Abi şöyle evet. Onaço olmazsa sıkıntı yaşar Trabzonspor. Yani Fenerbahçe maçında Onaço çok etkiliydi. Ama o zaman da stoper yoktu Fenerbahçe'de. Samet oynamıştı. Yani stoper merkezde. Orada sıkıntı zaten hatalarla gol görmüştü. Ama Trabzonspor'da tabii Fenerbahçe maçına farklı bir motivasyonla çıkacak.
Haftaya 17'sinde.
Evet 17'sinde. Farklı bir motivasyonla çıkacak. Çünkü onlar için aslında her Fenerbahçe maçı dönüm maçı olarak nitelendiriliyor. Hatta herkes şunu söylüyor. Fenerbahçe maçı çok önemli onlar için. Diğer maçlar gelecekse hazırlık için çıkacak Trabzonspor diye yorumlar yapılıyor. Yani Fenerbahçe şu anda belki sorsalar tüm Trabzonspor kamuoyuna, Trabzon kamuoyuna herkes Fenerbahçe maçını bekliyor. Diğer maçlar, tribünler boş olur ama bu maçta tribünlerin tamamen tıklım tıklım olacağını söyleyebiliriz.
Ben
yani, o maçta olacağım büyük ihtimalle.
Tabii yani 3 ihtimalle maç her şey olabilir. Elbette ki Trabzon da kazanabilir. Ama Fenerbahçe'nin ben avantajı olduğunu düşünüyorum.
Yok zaten Fenerbahçe deplasmanda da iyi oynuyor ya. Dediğim gibi bak Saracoğlu'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe panik yapıyor. Yani Saracoğlu'nda oynanan maçlarda gol ne kadar geç gelirse o kadar Fenerbahçe futbolcular gerçek oyunundan uzaklaşıyor.
Fenerbahçe'nin tek biraz zorlanacağı maçı söyleyeyim sana. İçerideki Beşiktaş maçı. Yani Kadıköy'deki.
Olabilir.
Bir orada biraz zorlanabilir. Onun dışında Trabzon deplasmanda rahat galibiyet alır. Tabii Beşiktaş'ta elbette ki teraziye koyduğunda Fenerbahçe'nin kadrosu ve kadro derinliği ağır basıyor. Ama Beşiktaş'ta deplasmanda fena oynamıyor. Fenerbahçe içeride ya panik ve telaş yapıyor.
Beşiktaş maçları Fener'in her zaman içeride oynamaçlar sıkıntılı geçiyor.
Sıkıntılı. Zaten. Son 7-8 senedir öyle.
Beşiktaş kaç eksikle geldi?
Kaç 7-8 sene abi? Bak Rıza Çalınbay'la beraber Koraylar'ın falan
şöyle söyleyeyim maçı. Çok söyleyeyim Beşiktaş çok
Tümermet'in geçen röportaj yaptım Tümer Metin'de Kadıköy'de mağlubiyetim yok dedi.
Ya söyleyeyim çok eksikle gelip Fenerbahçe'yi yendi maçları biliyorum ben yani bizzat izledim Kadıköy'de.
Hatta şey dedi. Şimdi biz maçtan önce de Tümer Metin Sergen Yalçın karşı tarafta Aurel Apia böyle şey yapıyoruz. Fenerbahçe'nin yenme şansı yok diyor. Çünkü maçın gidişatı biz hep ağır basıyoruz diyor. Şimdi onlar savunmak, biz hücum yapmak zorundayız. Bir yere kadar savunuyorlar diyor. Belli dakikadan sonra biz kaliteyi bir koyuyoruz diyor. Kadıköy'de mağlubiyet yok diyor. Yani biz o kadar emindik ki diyor mağlup olmayacağımıza Kadıköy'de. Hiç de mağlup olmadım diyor. Oyuncunun da kendini bilmesi ne enteresan değil mi Allah'cığım?
Evet. Çok zeki futbolcuydu zaten Tümer Metin.
Tabii.
Fenerbahçe'ye transfer olmuştu zaten.
Ben hiç unutmuyorum abi. Lazio maçı. Dönüyoruz.
Şey de güzel ya. Geçen bir videoda izledim. Hani senin adına yapılmış böyle en zekice bulduğun tezahürat neydi?
Tabii.
Şeyi söylüyor. Beşiktaş tribünleri Fenerbahçe'ye gittim
tabii,
diyor.
Tabii.
İlk maç İnönü'de.
Tabii gitsen para de fark eder, kalsan da fark eder. Aldığın dolarla elbet bir gün der. Şey diyor çok güzel ama orada ben dolar değil euro aldım diyor. Yani euro aldım
şey
diyor.
Güzel
düzeltirim diyor. Bir gün önce gelmiş tezahürat. Zaten oyuncular söylemeye başlamış. Otobüste maça gidene kadar Tuncay Şahan'ın arkada organize etti diyor. Gitsen ne fark eder, kalsan ne fark eder. Orada bağırıyormuş. Fenerbahçe'li oyuncular.
Ama şey de var mesela atın tribünden atın diyor ya mesela. Ben de, biz dedi goller atmaya devam eder. Süper'de o şeyi
her şey gider. Maçı Galatasaray Ali Sami Aslan'daki.
Atın diyor.
Şöyle yaptım diyor. Yüzlerce indi diyor. Bir tanesi denk gelmedi bana diyor.
Atın atın diyor. Biz de goller atmaya devam edeceğiz ha.
Ya eski, biz normalde eski şey daha güzeldi.
Daha güzeldi. Biz evet, o maçı normalde
heyecanı falan.
Biz o maçı normalde kazanamazdık diyor Galatasaray maçı. Şampiyon olmuşuz, gece eğlenmişiz, antrenmana çıkmamışız. Lay lay loma gitmişiz, aman fark yemeyelim bir şey olmasın falan muhabbeti. Hasan Şaş Rugano'ya bir bulaştı diyor. Ondan sonra biz tekrar şey olduk diyor. Uyandık diyor, maçı kazandık diyor.
O maçta şişe atılmış diye şişe atılmış Rugano'ya. Rugano şişeyi gösteriyor.
Evet.
Kocaman şey şişesi atılmıştı.
İnanılmaz ya. Eskiler güzeldi ben.
Eski, bence eski harbiden eski maçların keyfi daha fazlaydı. Bence daha heyecanlı maçlar oynadı.
George Gardy Galatasaray'ın 250 milyon TL borcu varmış bu menajere.
Kaç?
250 milyon TL. 7,5 milyon euro.
Galatasaray.
Evet. Ve ödeme planı çıkarıyorlarmış.
Saydığım bütün yıldızların hepsini adam getirmiş.
Ama şöyle söyleyeyim. 250 milyon dediysen bunu ödeme planı hani diyelim ki şey yapsa adam şikayet etse ceza bile alırsın. Transfer cezası bile alırsın.
Ali Palabıyık Galatasaray elenirse
gelecek sezonda transfer yapacağı için gelecek sezonda gelecek. O 7 250 milyon konuşsun. Üzerine bir 50-100 daha gelir herhalde. 350'ye doğru gider.
Ali Palabıyık Galatasaray elenirse hakemliğimiz biter. Bu yüzden penaltı veremedik demiş. Enteresan.
Orada şey 1461 şeyinde mi?
Hayır, hangi maçta acaba?
Şey mevzusu var. Çok
şu anda video var da açamıyorum şu anda yayında olduğu için.
Şey var orada. Oradaki açıklaması da ilginç. 1461 Galatasaray maçını mı ne yönetiyormuş? Kupa maçı mücadelesi. Orada diyor pozisyon penaltı verdim. Ama diyor kulağıma şey söylediler. Diyor. O zaman tabii var da yok. Pozisyon penaltı değil dediler diyor
açalım,
kulağıma.
Açalım dinleyelim ya. O
461 Trabzon.
Bak işte benim dediğim şey.
Bakalım.
Yani o ki benim işte ilk çıktığım bir maçım var. Belki hatırlarsınız Galatasaray 1461 Trabzon müsabakası. Evet. Yani o müsabaka yani benim için ilk büyük bir arena maçıydı. Yani Galatasaray'ın kendi stadında oynadı. Ve o müsabakada ben bir penaltı kararı verdim. Mesela 1461 Trabzon lehine kulaklıktan bana bir ses geldi. Penaltı değil diye. Şimdi o güne kadar ki yapmış olduğum tüm hakemliklerim gözümün önünden geçti. Buraya çıkana kadar ki heyecanım, o tutkum, o yani... Nasıl anlatayım yani o motivasyonum, o konsantrasyonum bir anda gitti. Gözümün önünde Sabri var, pozisyona itiraz ediyor ve bu itirazın karşılığı mutlaka sarı kart olmalıyken.
Evet, fotoğraf da geldi şimdi.
Ben kulaklıktan beynimi yönetmeye çalışıyorum şu anda. Yani şu görüntüde ben Sabri'ye bakıyorum ama görmüyorum Sabri'yi. Düşünüyorum bu maçtan sonra eğer Galatasaray elenirse benim hakemliğim bitti. Çünkü yanlış bir penaltı verdim. Düşünebiliyor musunuz? Ta o dönemden başlıyor. Yanlış bir karar verirsen hakemliğim biter.
Şöyle söyleyeyim.
Hep öyle öğrettiler bize diyor. Az önce söylediğim değil mi? Verdiğin anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da lobisi yüksek güçlü takımlara sana maç var diyecekler abi.
Asıl sorgulanması gereken ne biliyor musun orada? Bu kulaklığına penaltı değil diyen kim mesela? Yani penaltı olan pozisyonda hakem doğru verdiği kararda hakemi yanlış yönlendiren kim? Bence sorgulanması gereken nokta o. Çünkü hakemin bütün konsantrasyonunu bitirmiş adam bu açıklama. Yani o sözle beraber.
Var da yok.
Var da yok.
Gitti pozisyon zaten. Bitti öyle yani. Mi? Neyi söylüyorsun harbiden?
Gerçi VAR olsun mu? Bu VAR'dan daha rezil kararlar çıkıyor abi. Bir de hakem VAR hakemlere öyle bir yönlendiriyorlar ki. Mesela 90+6 abi. Mesela o el pozisyonu Fenerbahçe maçı. Bence penaltı değil. Ben hakem olsam 90+6 penaltı diye beni çağırsalar ve tek açıdan gösterseler ben orada dönüp penaltı değil devam diyemem abi. Ben de veririm. Çalarım yemez yani.
Tabii.
3.5 atarım abi.
Şöyle söyleyeyim,
bence penaltı değil ama ben de çalarım.
VAR'ın çağırıp da bugüne kadar kararında ısrarlı olan kaç tane hakem var? Bir Cüneyt Çakır var. Bir de sizin o da hatalı olan
şey de var.
Normalde kafa vurdu da adam ben burada şiddet görmüyorum diye kırmızı vermedi. Orada da hatalı.
Cüneyt Çakır dünya akmasına VAR'a çağırdılar vermedi abi.
Cüneyt Çakır var bir de Fırat Aydınus da var galiba.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, Üç Büyükler programında Radyo Gol'de ve ortak yayında YouTube'da yeniden beraberiz. Hararetli bir yayın geçiyor Ali Naci. Bugün ha enteresan.
Evet, %100. Kesinlikle. İrfan 25 çok formda, ben de formdayım.
Galatasaray Fenerbahçe rekabeti sadece sahalarda değil.
Evet. Buraya yayınlarda da muhtemelen 3-5 6 sonra ring kuracağım buraya. Ben sayıyormuşum sana 1 2 3 4 5.
Yok, biz birbirimize saygıda kusur.
Aynen öyle. Zaten İrfan abi benden büyük abi.
Kaç yaş?
Bizde büyüğe saygısızlık olma, 7-8 yaş var. Ben 84.
O var, 6 yaş var.
Sen 78. 78 boy anasın yani. Biz yaşlanmış. Ben 81'liyim. Evet, benden de büyük.
Senden de büyük. Üçer yaşar aile işte. 78, evet, evet. 81, 84. Hadi bakalım.
Evet, yaşlandık.
En büyüğümüz.
Evet, Ali Palabı'yı konuşuyorduk.
Evet.
Hakemler üzerinde büyük baskı var. Hakemliği bırakan hakemler de sürekli açıklama yapıyorlar.
Bak, Adana Demirspor Fenerbahçe maçından sonra Mehmet Büyükekşi ile odasında konuşmuş. Hoş olmayan konuşmalar yaşadık demiş. Onu da dinleyelim.
Ben ne yapmışım? Saha için yönetmiş olduğum bir Adana Demir Fenerbahçe maçı var. Keşke bu VAR kayıtları açıklanmaya o zaman başlasaydı. Bakın, Altınordu Bandırma maçı açıklansın. VAR kayıtları. Çok isterdim. Adana Demir Fenerbahçe. Keşke açıklansaydı. Çok isterdim. Aslında keşke Mehmet Büyükekşi zaten federasyon başkanı kayıtların hepsini dinledi, biliyor. Açıklasa keşke. Ben ne demişim? Ben ne yapmışım? Saha içinde ne olmuş? Galatasaray Alanyaspor. Açıklasınlar keşke. Ben daha çok memnun olurum açıklanmasından. Gerçekten. Hani o dönem bana deselerdi ki açıklanmasını ister. Evet, isterim. Çünkü bana o kadar belaltı vurdular ki, bana o kadar şiddetli vurdular ki. Ben o acıyı çeken benim. Ben bilirim yaşadıklarımı. Ki 8-9 hafta ben Adana Demir Fenerbahçe müsabakasından sonra Mehmet Büyükekşi ile odasında konuştum. Mehmet Büyükekşi odasında bana hoş olmayan konuşmalar yaşadık. Ve ben öyle bir noktaya geldim ki, başkanım dedim, bana bir kağıt verin. Ben şu anda dedim istifa dilekçemi yazıyorum. Türk futbolunun temel problemi benmişim madem. Ve ben hakemliği bıraktığımda Türk futbolu kurtulacak. Size yemin olsun dedim. Ben dedim şimdi doldurup veriyorum, hemen işlemi alın dedim. Bu odadan çıkmadan işlemi alın, ben hakemliği bırakıyorum dedim. Ya yok öyle bir şey dedi. Tamam dedi. Ben söyledim kendisine, verin dedim bir boş kağıt, hemen dedim imzalayıp vereceğim, istifa dilekçe.
İnanılmaz. Hoş olmayan konuşmalar geç demiş. Sonra herhalde Mehmet Büyükekşi istifa edince geri vites yapmış orada.
Yani nereden baksan Türkiye Futbol Federasyonu her noktada, her kategoride ayrı ayrı sınıfta kalıyor. Yani.
Ya muazzam ya.
Çok açık ve net. Ama ben geçen hafta sen yoktun dedim. Ya muhtemelen federasyonun bu kadar başarısızken, bu kadar kötüyken, neredeyse bütün kulüpler Futbol Federasyonu'nun görevi bırakmasını isterken, kimi resmi sitesinden, işte kimi taraftarı nezdiyle, bu Futbol Federasyonu'ndan hoşnutsuz. Bence federasyon niye görevde kalıyor? Herhalde Euro 2024'ün keyfini, tadını çıkarmak, o seyahate imza atmak. Başarılı bir milli takım varken sanki o oluşumu organize eden kurummuş gibi bence ilk kez güzel bir şeye vesile olduklarını düşünmek adına görevde kalıyorlar diye düşünüyorum. Başka bir mantığı yok yani. Ne yapsan, nereden baksan elinde kalıyor abi. Süper Kupa organizasyonu ayrı, hakemin dayak yemesi ayrı, ne bileyim yani atamalar ayrı, yayın ihalesi ayrı. Ya her şey ya.
Şunu söyleyeyim size, Ali Palabey'in açıklaması bu ligin ilk yarısında oynanan mücadele değil. Adana Demir
Spor Macadesi. Geçen sene.
Geçen sene Mert Hakan'ın
el
gerekçesiyle iptal edilen pozisyon. Orada biliyorsun iki penaltı pozisyonunda Fenerbahçe lehine düdük çalınmamıştı. Yani iyi şeyler vardı.
Orada en fikrim bak seninle bak. Orada hak veriyorum.
Mert Hakan yandaşım 14. dakikada attığı golünde VAR'dan gelen uyarıyla iptal edilmesiydi. Şimdi o pozisyonda demek ki VAR, adam hani tam açık söylemiyor ama var orada Ali Palabey'i yanlış yönlendirmiş veya uyarmamış. Veya işte Mert Hakan pozisyonda uyardığı gibi diğer penaltı pozisyonda uyarmamış. O da zaten diyor yani VAR'daki konuşmalar gerçekten, ben ne söyledim, VAR bana ne söyledi, keşke onlar açıklansa diye. Demek ki aslında onların da açıklanması gerekir aslında çünkü.
Evet.
Abi hakemler...
Hatayı kime yaptığınız çok önemli. Hatayı hangi renge yaptığınız çok önemli. Siyasi olarak kim güçlü çok önemli. Hakemler ne oluyor? Diyor ki Ali abiye böyle yapıldıysa diyor bize neler yapılmaz. Şimdi hakem bu psikolojiyle maç yönetebilir mi?
Bir domino etkisi oluyor orada.
Tabii ki. 8 Mart'tan sonra biz gruba ayrıldık. İçeride kalanlar dışarıda kalandır. Biz içeride kalanlarla konuşmadık. İletişim kuramadık. Bizi kim aradı? Kim bizim yanımızda? Kim değil? Kim bu işten memnun?
Cadı avı gibi bir durum.
Kendince güçlü, siyasetçe güçlü takımlarımız maalesef istedikleri hakemin, istedikleri zaman şu an mevcut federasyonun hakemliğini bitiriyorlar. Ya bu ülkem adına, Türk hakemliği adına, gelecek adına hiç umut verici değil.
İnanılmaz. kim güçlüyse hakemliği bitiriyor diyor. Ve bitirilen hakemlikten sonra diğer hakemlerin psikolojisi darmadağın oluyor ve karar vermekte zorlanıyorlar diyor.
Ya çok basit ya. Şimdi bir maçta hata yapmışsın. Diyelim ki bir takım hakkında, takımın maçında hata yapmışsın. Ertesi hafta maç almıyorsun. Ama başka bir takım neyine hata yapıyorsun, ertesi hafta maç alırsan adam otomatikman sana zaten şu maçı şöyle yönetlemene lüzum yok. Oradaki şeyi görüyorsun zaten. Çünkü onun neyine hata yapmışsın, maç alıyorsun. Diğer takımın neyine aleyhine hata yapmana rağmen maç almaya devam ediyorsan o zaman da hakem de ona göre yönetir.
Sen abi de... VAR hakemleri bence yabancı olmalı ve VAR hakeminin adını da hiç kimse maç saatine kadar bilmemeli abi. Orta hakemler de bilmemeli.
Sana, bir şey söyleyeceğim. Peki bizim hakemler İngilizce nasıl anlaşacak hakemler?
Abi, o zaman İngilizce bilen hakem getireceksin abi. Ya da yanına tercüman koyacaksın.
Ya
abi.
İngilizce şeyinin sınavını geçemeyen.
VAR hakemin yanına tercüman koyacaksın.
İngilizce sınavını geçemeyen hakemlerimiz var. Yani FIFA
kokar. Doğru. Yani VAR hakeminin yanına tercüman koyacaksın abi. Yani zaten 1 dakika 2 dakika bekliyoruz pozisyonlarda. 1 dakika daha bekliyoruz olacak ya. Yeter ki doğru kararlar verirsin abi.
Tercüman yanlış çeviriyoruz.
Abi, o şey bak öyle hale geldik ki her noktada o kadar şüpheci, o kadar komple teorisi üreten bir millet haline geldik ki ne yazık ki bizi buna ittiler işte.
Şöyle söyleyeyim Ali, yarı otomatik ofsayt sistemini getirdiler. Yani yapay şey. Ona bile güvenmiyor insanlar. Niye güvenmiyor? Çünkü başındaki insanlara güvenmiyor.
Peki son bölüm seyirci yorumlarına geçmeden bir 5-10 dakikada bu haftanın maçlarını konuşalım. Önce bu akşam için Fenerbahçe'ye bir başarılar dileyelim. Çok zor bir karşılaşmaya çıkacak ama Galatasaray Rizespor yarın.
Galatasaray'da stoper eksiği varmış. Fenerbahçe'nin
şöyle aynen hiç Galatasaray'ı konuşmadık bu arada. Derbi kazandı. Zirvede lider, keyfi yerinde. Fenerbahçe'yi konuştuk abi. Fenerbahçe, nedir bu ya? Nedir bu ya?
Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntıyı Galatasaray da yaşadı. Şimdi elinde bir tek sağlam Nelson kalmış herhalde.
Galatasaray kazandı.
Sıkıntı varmış herhalde.
Nelson Abdülkerim sakat kesin yok.
Evet.
Davinson Sanchez fedakarlığa imza atmak istiyor. Bence oynayabilir.
Oynayıp da
oynama ihtimali var. Ama eğer oynamazsa o senaryoda Berkan Kutlu stoper oynayacak. Aklıma Hoca şey iki gündür yani. Onu deniyor. Fedakar. Çünkü mevki değişikliği yapmak istemiyor. Yani Barış Alper sağ önde başarılı. Kaan sağ bekte başarılı. O bölgeleri de bozmak istemiyor. Eğer Davinson Sanchez oynamama kararı çıkarsa oyuncu oynamak istiyor. Onun altını çizeyim. Berkan Kutlu oynayacak. Stoper'de sen bir şey diyorsun abi.
Galatasaray Rizespor bence Galatasaray kazanır. Hayır aklıma şey geldi. Davinson Sanchez fedakarlığa imza atacak dedin ya. Biz böyle haber metni yazardık. İşte fedakarlığa imza atacak.
İğneyle oynayacak.
İğneyle oynayacak. Ya da işte yönetimle futbolcu arası köprü vazifesi yapacak. Ferhan Tezcan vardı bizde müdür.
Tabii.
İmza atacak da imza atarken görüntü var mı derdi. Ya da köprü vazifesi olacak buraya köprü görüntüsü koyardı böyle makara yapardı. Aklıma o geldi. Galatasaray bence Rizespor'u kendi evinde yener. Sen ne diyorsun İrfan?
Bizlere şansın olduğunu düşünüyorum ben. Beraber biter maç.
Evet. Öyle mi diyorsun?
Bence öyle düşünmüyor. Öyle umut ediyor. İkisi arasında çok büyük bir fark var.
Bize kazanır diyorum ben.
Bize kazanır diyorsun.
Evet.
Ne diyorsun ya?
Atakan Kurt şaşırdı. Şok. Ne diyorsun ya?
Tabii adamların savunmasında
İrfan'cım ispirit olmuşsun. Kendine misin kardeşim?
Hayatımda hiç kullanmadım.
Rize kazanır dedi abi.
Rize kazanır dedim mi? Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak Rize kazanırsa gelecek hafta bir saat programı sana yarayacağım İrfan'cım. Tamam. Seni övmeyle. Bu kadar mı öngörülüyor?
Bak Rize kazanırsa bence İrfan 25'e bir jest yapalım. Çok büyük olur.
Beraberlik de
ben sana iki paket Rize çayı getireceğim.
Olur. Abi bak Rize'nin son 4 maçını sayayım sana. Hatta 6 maç. Karagümrük 4, Rize 0. Rize 0, Konya 0. Sivas 1, Rize 0. Rize 1, Fener 3. Samsunspor 3, Rize 0. En son maçı kazanıyor. Rize 3, Kayseri 0. Bu maçı da yanlış hatırlamıyorsam ilk yarı izledim golsüz bitti. İkinci yarı 3-0 yaptı yani.
Ama iyi oynadı Rize.
İkinci yarı kopardı o maçı da.
Ben savunmadaki sıkıntıdan dolayı söylüyorum.
Yani abi ben Galatasaray'ın taraftarı ve seyircisi önünde artık son virajlara girilmişken puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Son 10 hafta kaldı. Bunu kazandı 9. Yani Galatasaray fikstür avantajının da kendine döndüğünü düşünüyor. Ben zaten buradan hani büyük konuşmayayım da kolay kolay verebileceğini ben düşünmüyorum. Ama ha var zor ol yani zor geçecek karşılaşmalar var ama ben Rize'nin o kategoride yer aldığını düşünmüyorum.
Ben Rize'ye şey yapacağını düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorum ben abi.
Fenerbahçe Pendik.
Pendik Fenerbahçe yener.
Ya Fenerbahçe. Yener yani. Gül oynayamayanlar diyorsun. Gül rahat rahat.
Rahat yenemiyor çünkü Pendik'te mutlak kazanmak için çıkacak. 26 puanı var. Eğer burada da puan kaybederse o zaman üst taraftaki puan farkı açılacak. Zor bir maç olacak ama ben Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum.
Fark olur mu?
Abi Fenerbahçe fark olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra yani hiçbir maçta fark olmaz yani kolay kolay. Bir sıkıntı buradan süreçte.
Zaten Pendik puan almak istiyorsa mutlaka gol atmalı.
Tabii.
Gol atamazsa kimse Kadıköy'de gol atamazsa puan alamaz abi. Abi
yani gücü yetmez ya Pendik Spor'un. Gücü yetmez.
Yetmez ama.
Zaman zaman belki Fenerbahçe zorlanır çünkü bugün de çok ciddi bir rakibe karşı oynayacak. Çok formda, çok atletik, çok dinamik bir rakibe karşı oynayacak. Fiziksel olarak belki Fenerbahçe'de dalgalanmalar olacaktır 90 dakika içinde ama Fenerbahçe kazanırsa seyircisi önünde. Ya zaten kazanamazsa bence ortalık karışır yani.
Kazanır.
Enteresan maç olacak.
Bak kazanır dedi bak. Direkt noktayı koydu.
Ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Pendik.
Beşiktaş kimle oynuyor?
Beşiktaş Gaziantep.
Şu noktaya geldik ya.
Kim? Sumudika gitti.
Duran Gaziantep alır.
Alır mı Gaziantep?
Sumudika gitti ya işte o yüzden.
Ya biliyorsun en büyük Sumudika düşmanlarından biriydi o. Ya yani Fenerbahçeli.
Abi Fenerbahçeli alakası yok ya. Adamın zaten Türkiye'de görev yapması zaten skandal ya. Aa bak kaçıncı kez kovuldu bu Türkiye'de? Abi.
O yine gelir ama.
Ya yine gelir.
Yine gelir. Yine gelir alırlar. Yine
şey
gelir.
Şey yapar bu şimdi. Bir Türk vatandaşına başvuracaktı. Vazgeçmiştir şimdi kovulduğu için.
Bir sallar sonra 2-3 ay sonra
gelir. Önümüzdeki şey sezon devre arasına kadar gelir.
Crystal Palace Osayi Samuel'e satın almak için 8 milyon euro teklif mi yaptı?
Işte, teklifler geliyor Fenerbahçe yani. Bu saydım Osayi Samuel, Ostergolde, Şimanski, Ferdi Kadıoğlu.
Abi bence en iyi Fenerbahçe'den kimi transfer edersin Atakan Kurt?
Ne?
Fenerbahçe'den Ferdi. Kimi transfer etmek istersin? Ferdi dersin. Osayi dersin.
Avrupa'ya mı? Yani Avrupa'da
tabii bir Avrupa.
Ya şimdi Şimanski yaşı itibariyle potansiyelle İrfan Can ve Cengiz
yok.
İrfan Can'a bak şöyle söyleyeyim. O da sezon başında İrfan Can'a CSKA Moskova'dan 10 milyon euroluk 11
abi Rus kulüpleri Abdülkerim'i falan da istedi. Rus kulüpleri istiyor ama
Abdülkerim bu arada İrfan Can, çok takımlı Abdülkerim iyi futbolcu abi.
Tabii iyi futbolcu da hayır. Bahsettiğin oyuncular oraya gitmek istemez tabii, bence ya.
Aslında gidiyordu. Biliyorsun sezon başında bir ara Fenerbahçe'de geçen sezon çok şeydi ya arası. Ama Fenerbahçe kalmayı tercih etti. İyi ki de kalmış yani.
Tabii canım. Ama mesela İrfan Can'ı da çok kolay kesti ya takımdan. Yani İrfan Can'lı bir formül üretmedi İsmail Hoca ya.
Ki İrfan da bu sene oynadığı bütün maçları
evet
oynadı
abi. Evet abi iyi katkı verdi.
Biraz...
Hiç pasif kalmadı.
Mesela şimdi sağ kanatta Cengiz oynuyor. Bak Cengiz oynadığı zaman aslında İrfan Can'ın
orta sahada
olmadığı süreci nasıl eksik.
Bazı hocalar bazı oyuncuların hakkını yiyor abi. Mesela
katılırım. Mesela Fatih Terim bak zamanında Emre Kılınç'ın hakkını yedi abi Galatasaray'da.
Evet mesela Muleka'nın hakkı yendi. Gitti Antalya deplasmanı 2 gol attı. Ondan sonra oynatmadı mesela hiç. Fenerbahçe'de Batshuayi'nin İrfan Can Kahveci'nin hakkı yendi. Sizde Galatasaray'da Bakan bunun hakkı yendi.
Katılırım.
Yani bazı oyuncuların hakkı yendi maalesef yendi.
Katılırım.
Böyle çok adaletli davranılmadı. Kim hocanın odasını basar abi? Nasıl sert yani? Davranır. Böyle Christoph Daum'un odasını kim basar, kim küfrederse oynardı biliyorsun. Hı. Tabii oyuncular anlatıyor.
Hadi ya.
Tabii. Ya hocalar çünkü çekiniyor abi. Çekiniyor. Böyle kim böyle sivrilirse, Allah kim Allah. Sesini yükseltirse, kim odaya sürekli giderse, sürekli böyle sert olursa kim...
Ya o karakter ve kişilikle alakalı. Al bak Olivier'e son maç.
Ama hocaların...
Hocaya çıkıştı kalmadı.
Çıkıştı başka, dövmeye kalktı, küfretti başka. Şimdi çıkıştığın zaman şimdi hocalar öyle oyuncuları da severler bu arada.
Aa tabii. Ama o hocanın karakteriyle alakalı abi. Anlattım ya sana Burak Yılmaz Mancini olayı.
Şimdi dövmeye mi kalkmış Okan Buruk'a?
Hayır.
Ne yapmış? Küfür mü etmiş?
Şöyle gelişiyor olay. Karagümrük maçında biliyorsun devre arasında Oliveira'yı kenara alıyor.
Tamam.
Okan Buruk. Maç bitiyor. Koridora söylenerek giriyor Oliveira ama eleştiriyor. Okan Hoca'yı eleştiriyor. Takımı eleştiriyor. Tamam, değişiklikleri eleştiriyor. Söyleniyor. Okan Hoca diyor ki yani uzatma. Bir maç kaybettik. Herkes üzgün. Uzatma diyor. Oliveira hala sürdürüyor. Sonra soyunma odasına giriliyor. Tabii ki bir sonraki maç Beşiktaş derbisi. Okan Hoca herkesi motive etme adına konuşmasını yaptıktan sonra bütün oyuncularla tokalaşıyor. Çak çak yaparak gitmek istiyor soyunma odasından. Oliveira elini uzatıyor. Oliveira elini uzatmıyor. Diyor ki senin bana kesinlikle bir hani garezin var. Sürekli beni oyundan alıyorsun. Sakatlık yaşamadan önce de bu durum bu sene için böyleydi. Elini sıkmıyorum diyor. Okan Hoca diğerleriyle tokalaşıp çıkıyor. Sonra da kadro dışı bırakılıyor. Ama ve süresiz kadro dışı bırakıldı.
Normal ama.
Tabii normal. Bence de normal. Takıma bir mesaj adına.
Sezon sonunda bitiyor mu?
Şöyle anlatayım onu da. 2 yıl daha kontratı var bu sezon bittikten sonra. Sayın Erden Timur'la bu sezon başında yaptığımız sohbette mesela öz eleştiri yaptığında off the record'da geldiği ilk kontrattı. Ve hani beğenmediği sözleşmelerden bir tanesiydi yaptığı. Hem şartı hem koşulları hem de süresi bazında. Yani Oliveira'nın sözleşme süresi yüksek, yaşı var ve maliyeti yüksek.
Yıllık ücreti yüksek.
Yanlış hatırlamıyorsam 3.750 veriyor Galatasaray. Çok ciddi bir rakam veriyor. Çünkü
kalan 2 seneyi de kadro dışı kaldı. Oyuncuyu nasıl göndereceksin?
İşte bakalım.
Gitmez yani. Oyuncu tamamen şey yapar. İster yani 2 yılı.
Bir. Yalnız bak Galatasaray Avrupa'dan elendi Prag maçında. Kötü bir skor ve oyun. Sonra Karagümrük maçı farklı mağlubiyet. Kötü oyun. Beşiktaş yenseydi Galatasaray'ı
Türbülansa girerdi.
Galatasaray dağılırdı.
Türbülansa girerdi ya.
Evet dağılırdı.
Net türbülansa girerdi.
Beşiktaş Galatasaray'ı canlandırdı yine.
Tabii.
Beni sokakta yolda çeviriyorlar. Kimler çeviriyor biliyor musun? Fenerbahçeliler. Nasıl üzülmüşler.
Tabii.
Acayip abi, üzülmüşler. Bak, hepsi
bir şey YouTube kanalı. Ya çok güzel. YouTube kanalı şey yapıyor. Hatta bizim Kevser yapmış.
Kim şampiyon olmasını istesin?
Beşiktaş'tan tamam Fenerbahçe diyor. Kadrosu iyi, şöyle iyi, böyle ama, hepsi Fenerbahçe.
Ama şöyle Galatasaray'la alakalı Beşiktaş'ın geçmişten kalan şeyi var ya şimdi şampiyonluklar.
Ne abi?
Ney mi?
Galatasaray'ın da var o zaman.
Hay şey yani şimdi ben bunu
çok bırakalım bunlara pek girmeyelim yani.
Hayır öyle bir düşüncesi var diyorum Ali Naci. Ona girsen evet, girmesen ne olur? Adam diyor ki kardeşim
bence o onunla alakalı değil.
Rasim Kara döneminde benim şampiyonluğum çalındı diyor.
Nerede çalınmış abi?
Ben demiyorum kardeşim
Ankara
adam diyor.
8 attığın maçta sen de o sene 6 atmışsın.
O daha önce. O Süleyman Seba dönemi. Bir de Rasim Kara dönemi de var.
Hangisi? Şey işte, hangi sezondu o?
Galatasaray Fatih Terim döneminin ilk senesi. İlk şampiyonluk. Hani kendini yarattığı için ismini söylemek istediğim bir oyuncu.
Anladım.
Penaltı çalındı
İstanbul
falan.
Spor maçı. Ha,
İstanbul
95-96
maçı. Hani git ceza sahasına gir at kendini çalacağım muhabbetinin olduğu şey işte. Ya anladın mı? Onu anlatmaya çalışıyorum. Neyse. Falan
taraftan
filan işte.
Mesajlar yok.
Kim?
Fenerbahçe St. Julius maçı muhtemel 11 demişler. TRT Spor'da paylaşmışlar. Sen az önce Batshuayi oynayabilir demiştin. Onlar da daha biraz daha farklı bir 11 vermiş. Livakovic, Osterwolde, Çağlar, Ciku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Şimanski, Cengiz, Ceko.
Fred'i oynatmış TRT.
Evet.
Oynayabilir.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence o da riskli tercih değil mi abi sence?
Bence riskli tercih.
Çok ciddi risk.
Evet.
Yani deplasmanda oynayacağım, favori olmayacağım bir 90 dakikada.
Bir de
Fred'i riske atmak
30 dakika oynadı.
Çok mantıklı değil ya.
Tabii canım.
Ligi kaybedersin abi. Fred'i bu maçta kaybettiğin an bence ligi kaybetti.
Ya şöyle söyleyeyim. İlk başta konuşulan Fred sakatlandığı dönemde yani şeyde ilk planlar Trabzonspor maçıyla %100 hazır olacak. Yani planlar Trabzonspor maçında direkt ilk 11 oynayabilecek noktaya geleceğini söylemişlerdi. Tabii şimdi Fred başlatır mı? Bence ben yine de şöyle söyleyeyim. Ben Fred'le başlayacağını düşünmüyorum.
Abi zaten doğru da olmaz. Çünkü mantıklı da olmaz.
Bence hatta
Pendik
maçında
göre
bile şey yapmayıp Trabzon'un yani Pendik maçında sonradan oynayacak. Yani belki Pendik maçında ilk 11 oynar. Çünkü şimdi Fred'i bu maçta oynatacağım. Bir de Pendik maçında oynayacağım. Olası bir sakatlık durumunda bunun dediğin gibi o şeyi
abi geçen hafta bununla yüzleştin. Bekao'yu oynattın. Ne oldu abi? Sakatlandı. Galatasaray abi, benzer problemi yaşadı.
Bekao'yu oynatırsın.
Kopenhag.
Bekao'yu 85.
Bak mesela Kopenhag Galatasaray gibi bir maç olsa
Şimdi Galatasaray bunun benzerini yaşadı. Davinson Sanchez'i kaybetti Kopenhag maçında. 2 ay, 2,5 ay kaybetti. Ama Şampiyonlar Ligi üst tur kazansan çıkıyorsun. Abi Konferans Ligi'nde neydi? Sen Julio maçında favori de çıkmadığın bir maçta ben Fred'i riske etmem. O zaman çünkü en kritik oyuncun belki de ligi kaybedeceksin bu yüzden yani.
Bu yüzden bence de ben düşünmüyorum.
Mantıklı değil bence. Sen ne diyorsun Atakan abi?
Ben hatta Dzeko'nun bile ilk 11 oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü Dzeko 37 yaşında. Şimdi bu maçta Dzeko'yu oynatırsan tabii ilk maçında ilk 11 oynamaması lazım.
Ha, ama mesela bir maç tercih edecek olsan Dzeko'nun faydalı olacağını düşünsen.
Ben Başşuay'ı...
Bak bu maçta oynatabilirsin.
Ama şöyle şimdi
Başşuay... Hayır şimdi Pendik maçı mı Julio ama?
Başşuay'ı bence Julio maçında... Bence daha etkili olabilir.
Ha çünkü sen taktiksel açıdan daha mantıklı bir tercih.
Bir de oyuncu Belçikalı ya abi. O maçta oynatman lazım.
Tabii, tabii.
Mesela sen hatırlar mısın? Sabin İlye vardı Fenerbahçe'de. Adnan İlye'nin kardeşiydi. Gol kralı olmuş Roma'ya da. Fenerbahçe'de beklenen performansı gösterememiş. Tek iyi oynadığı maç vardı. Hangi maçtı biliyor musun? Stabukreş maçı. Hatırlıyor musun sen?
Hatırlıyorum.
Tek Romanya takımına karşı. Niye? Rumen olduğu için. Yani... O ülkenin vatandaşını, tabii, o ülkenin maçını oynattığın zaman iyi oynuyorlar abi. Mesela Başşuay oynat, iyi oynar.
Bir de Başşuay şundan da oynamış. Savunması gerçekten şimdi uzun boylulara ve savunma arkasına atılan toplarda...
Abi daha hızlı zaten. Daha hızlı. Daha Başşuay. Sprinter, daha atletik.
Yani Başşuay o yüzden savunma arkasına koşuları falan da etkili olabilecek bir durum. Ben hem Dzeko'nun hem de Fred'in yedek başlayacağını düşünüyorum açık söyleyeyim. Yani zaman zaman az takımda denemiş ama Ali'nin sözlerine katılıyorum. Burada Fred oynatıp olası bir durumda zaten süreç çok kısalıyor. 10 maç kaldı. Şimdi bu oyuncunun ciddi bir sakatlıktan çıktı. Tendonunda yırtık vardı. Şimdi olası bir yeniden...
Bu maçta risk alınmaz abi.
O zaman 5-6 haftaya bir...
Açık söyleyeyim İsmail Kartal'a yazar bak.
Bir de şöyle bir şey var abi. Hem artı hem eksi. Şimdi 9 sene şampiyonluk bekleyen bir camia bir Avrupa Kupalarında da yola devam ediyor ya. Mesela geçen sene şampiyon olmuş olsaydı Fenerbahçe Avrupa'ya daha asılırdı. Kupayı alabilir miyim acaba falan diye. Şimdi lig daha önemli.
E tabii şimdi hangi Fenerbahçe diye sorsam önemli. Bence aynı yanıt verir.
Daha önemli. Onun için Dzeko'yu ya da Ferdi'yi ya da Tadiç'i belki Belçika'da oynatmayabilir.
Ya Ferdi işte.
Ferdi oynar ya.
Oynatırlar ama dediğim gibi Dzeko'yu oynatırsam bu sefer Pendik maçında ilk 11 başlama ihtimali
düşür. Bence Dzeko problem değil. Burada asıl bence konu Fred. Bence.
Tabii. Ya Fenerbahçe kadrosunda bulunan her oyuncuyla çıkıp Pendik
sporu yenmeli abi. Ya Pendik Serdar Dursun'la da yani yanlış anlamasın Serdar Dursun önemli bir golcü kesinlikle. Hani Serdar Dursun da oynasa yenersin Pendik sporu bence. Hani ideal 11 yani ideal 10 kişi arkada en ileride Serdar Dursun. Pendik maçını kazanabilirsin. Ama Fred'i bu maçta riske atmak çok tehlikeli bir seçim olur bana göre.
Yükseltmesi sezonu şey yapar.
Tabii.
Kalan maçta da
bıçak sırtı. Bir de, hani ligi konuşuyoruz. Bak şimdi bir de ligi konuşuyoruz. Abi Fred gibi bir oyuncun gittiğinde Süper Kupa finalinde de çok büyük sıkıntı yaşarsın. Yani.
Orta sahanda da formsuz oyuncular var. Zayis ve Kurun hiç formsuz. Şimdi bunlar beklenen performansını çok altında ortaya koyuyor. Şimdi senin önünde Fred gibi oyuncu bu maçta oynatıp olası dediğim gibi riske girmen durumunda dediğim gibi sezonu da kapatıyorum. Çünkü arkada diyelim ki Zayis formda olsaydı, Kurinç formda olsaydı bu riske girebilirdi. Ama bu iki oyuncu beklenen performansı çok uzandı olunca bu riske girmenin ben pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Hani Konferans Ligi'nde de kazansa Fenerbahçe, emin ol mesela şimdi Fenerbahçe Konferans Ligi'nde final oynasın. Final oynasın, finalde kaybetsin. Çok büyük başarıdır. Yine başarı etkilendirebilir.
%100 başarı.
Ligi şampiyon olarak tamamlamasın. Tamam mı? Başarısı da nitelendirir Türkiye kamuoyunda. Bu böyledir yani.
Ama şöyle.
UEFA'da yarı final oynamıştı Fenerbahçe. Benfica'ya elendi. Yani o zaman da ilk maçta çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Zico ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıştı. Chelsea'ye elenmişti. Hatta o maç öncesi İzmir'deydi maç yanılmıyorsam. Bir geniş bir rotasyonda çıkmıştı Zico. Ve maçı kaybetmişti Fenerbahçe. Zico gönderildi şampiyon olarak.
Zico ondan gönderilmedi. Zico'nun abisiyle Aziz Yıldırım yumruk yumruğa kavga ettiler ondan.
Soyunma odasında yaşananlar ama hani şunu söyleyeyim. Yani burada başarısı olarak nitelendirilsin.
Hatta abisine bu gelmesin gitsin evinde kalsın. Uğramasın maaşını zaten vereyim falan dedi. Zico kabul etmeyi ondan sonra şey oldu gönderdi. Yoksa Zico
hayır bir dönemde abisi gitti Zico öyle çalıştı.
Evet.
Hayır abisi şöyle. Abisi evine gidiyor. evinden şey yapıyor. Yani ama şöyle analiz yapıyor sadece. Tesise uğramıyor.
Şöyle söyleyeyim. O sezon şampiyon tamamlaması Zico kalırdı. Söyleyeyim yani. Şampiyon olsaydı kalırdı.
Kalırdı, gönderemezdi.
Yani göndermişti, kalırdı. Onu şunu söyleyeyim. O yüzden Türkiye'de tek kriter aslında baksana. Yani ne olursa olsun UEFA'da finalde oynadın. Yarı final oynadın. Ligde şampiyon olamadın. Hocaya şey derler yani. Hocayı gönderirler. Nasıl şampiyon olamazsın?
Şey yapmazlar mı Zico'ya? Tesise şu geliyor, bu geliyor, akrabası geliyor, kız arkadaşı geliyor falan. Öyle de gönderebilirler belki. Ersin Hoca'ya gönderdiler ya. Ya inanılmaz. Ama, bir de ama, servisi bir de kulüpler yapıyor biliyorsun. Göndermek için.
Yok ya, ben şeydim ben orada. Artık topuk yaylasındaydık biz orada antrenmanda. Ya o şeyde görmüş, kim diye sormuştuk hatta, bunlar kim diye. Abi, arkadaşlar falan demişler.
Ya, tamam da çağırırsın abi başkan hocayı.
Ona gönderme şeyi bak şey arıyor, o süreçte de Temmuz ayında herhalde.